Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu canlı yayınımızda Erdi ile beraber aslında kesinize en uygun cep telefonlarını değerlendireceğiz. Tabii ki sizlerin yorumları da bizlere büyük katkı sağlayacak. Fiyat kategorilerine böldük telefonları. 600 lira altı, 800 lira altı, 1000 lira altı diye. Tabii ki şimdi 1000 lira altı derken burada 600 lira altını kapsamıyoruz. 1000 lira 800 liralığı, 800 lira 600 liralığı ve 600 lirasının aşağısı var. 1500, 1500, 2000 ve 2000 üstü olarak artık orayı da serbest bıraktık. Açıkçası 2000'lerin üstüne çıkıyorsanız orada birçok güzel seçenek var. Aynen. Ve bunların hepsinin de fiyat sınırlandırması olmadan açık açık konuşmakta fayda var diye düşünüyoruz.
Tabii şey de söyleyelim, biz bu listeyi hazırlarken resmi satış fiyatlarını ve resmi cihazları baz alarak yaptık ama öyle fiyat segmentleri var ki bu spot pazar dediğimiz ürünler orada kendisini çok fazla belli ediyor. Zaten o fiyat aralıklarında spot ürünleri konuşurken spot konuştuğumuzu, bunun da artı ve eksileri neler olduğunda yine değineceğiz.
Evet, açıkçası yani 1000 lira altındaki telefonlara genelde spot ürünler koymamaya çalıştık. Burada çünkü telefon alacağınız kişi kendiniz de olsanız, başkası da olsa büyük marketlerden almanızda yarar var. Ya da internet üzerinden verdiğiniz siparişi geri verebilmeyi aslında garanti altına almanız lazım. Neden derseniz eğer. Çünkü bu telefonlar her zaman kağıt üstünde yazılan teknik özellikleriyle gerçek hayat deneyimleri eşleşmeyebiliyor.
Aynen öyle.
Aynı şeyi vermeyebiliyorlar. Dikkatli olmanızda fayda var ama 1000 lira üstüne çıktığınızda çok da fazla böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz.
Tabii şey de söylemek lazım. Hani fiyat baremi azaldıkça, yani daha giriş seviyesine yakın telefonlardan konuşurken bütçeler azaldığı için insanlar daha az sıkıntı yaratabilecek, teknik servise daha az bekleyecek ya da öyle ki durumlarda hani mahcup etmeyecek cihazlara yönelmek istiyorlar. Bunları da göz önünde bulundurur. Tabii ki biz bu listeyi hazırlarken siz aynı zamanda belki çok az daha donanım daha zayıf olup tasarım daha güzel geldiği için başka telefonları tercih edebilirsiniz ama biz paket olarak bakıldığında o fiyat aralığında en fazla katma değer sunan, en fazla kullanıcı dostu özellikleri bir yerde sunan cihazları baz aldık. Ya da baz almaya çalıştık genelde büyük oranda.
Şimdi ilk olarak isterseniz 600 lira altını konuşalım. Bu arada şunu da belirtelim. Bize 2-3 farklı yerden erişebileceksiniz. Nereden? Bir tanesi forumumuz.
Aynen.
Bir tanesi Donanım Haber ana sayfası. Bir de ek olarak YouTube sayfamız. YouTube sayfasındaki chat ekranını da kontrol ediyoruz. Aynı zamanda Donanım Haber'deki konudaki yazılanları da buradan görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Orada yazdıklarınızı da ara ara soru cevap seanslarında gezerek cevaplayacağız. Soru cevap seanslarını şöyle yapmaya karar verdik. Mesela 600 lira altı telefonları değerlendirelim. Sonra bir soru cevap yapalım. O sınıfta sorunuz varsa. Yoksa hemen hızlıca 800 altını değerlendirelim. Orada bir soru cevap yapalım. Zaten istediğiniz telefonlara kadar geleceğiz. En sonunda da serbest alan var. Artık bu anlattıklarımızın dışında her türlü sorunuzu orada açık açık cevaplayacağız arkadaşlar. Eğer bize çok farklı konularda sorular sormak istiyorsanız eğer yayının sonunu beklemeniz lazım. Bu yayın ilginizi çekmiyorsa. Tabii ki kaçırdım ya da yarıda kapattım, gerisini izleyemedim diye endişeniz de olmasın. YouTube teknolojisi sayesinde YouTube üstünden zaten bu yayını tekrarını biz kapatır kapatmaz izleyebileceksiniz. Aynı zamanda çok daha yüksek detayda bir kaydını da donanımhaber.com üzerinden izleme şansınız olacak. Bunu da belirtelim. 600 lira altı telefonlardan bahsedeceğiz dedik. Bu telefonların ortak bir özelliği var. Genelde depolama kapasiteleri 8 GB ve altına konumlandırılmış durumda ortalamada ve bellek miktarı 1 GB'da sabitlenmiş gibi görünüyor.
Doğru.
Kameralarından çok şey beklememenizi öneriyoruz bu telefonlarda.
Evet, kamera tarafında da tabii çözünürlük olarak yine daha üst fiyat segmentindeki çözünürlüklere rakamsal değer olarak yaklaşan cihazlar var ama kalite olarak bakıldığı zaman bu telefondan hiçbirisi için kamerası ön plana çıkıyor ya da diğerinden kamera performansı ayrılıyor demek çok doğru değil. Yine bu telefonların çoğunun ortak özelliği şu: ekran boyutu olarak farklılık gösterebiliyorlar. 4.7 inçten 5 inç seviyesine kadar farklı cihazlar, hatta 4.5 inç seviyesinde cihazları da görebiliyoruz ama bir iki tane sayesinde genelde 720p'lık çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Zaten bu sınıftaki telefonlarda kullanılan donanımlara, işlemci ve grafik işlemcilere bakıldığı zaman da esasında 720p ve belki daha üst çözünürlüklerde makul oyun deneyimi ya da kabul edilebilir, averaj diyebileceğimiz oyun performansı sunabilecek düzeyde değiller. Dolayısıyla çözünürlükler bu seviyede genelde 720p'nin biraz altında.
Şimdi burada radarımıza takılan yerli firmalar olması gereğince de iki tane firma var. Bir tanesi Vestel, bir tanesi Casper. İlk olarak Vestel'le başlayalım. Vestel Venus V2 var. Vestel Venus V2'ye baktığımızda arkadaşlar rakiplerine göre gerçekten her şeyle geride kalan bir cihaz olduğunu görüyoruz. Snapdragon 200 de geliyor ki bu sınıfta 210 ve 410 görmek mümkün diğer cihazlarda. 5 inç 960x540 piksel bir ekrana sahip ki bu sınıfta bu çözünürlük aslında çok da eleştirilecek bir çözünürlük değil.
Aynen.
8 GB bellekle desteklenmiş, 8 arka ön, 2 de ön kameraya yer verilmiş ama pil konusunda biz bir detaya ulaşamadık bunda. Bu cihaz bizim test ettiğimiz cihazlar arasında
yok. Zaten Venus V2 esasında Vestel'in ürün gamı içerisindeki önceki jenerasyon. Artık V3 serisine geçiş yapmış durumdalar ama V3'te V3'ün en uygun fiyatlı telefonunda V2 serisine göre fiyat yükseldiği için bu kategori içerisine giremedi maalesef. Dolayısıyla Vestel Venüs, hani bir Vestel beyaz eşya mağazasına gidersiniz, buzdolabı alırlar da yanında bedava verirlerse belki kullanabilecek evet. bir telefon. Ama gidip para verilecek bir telefon değil bu saatten sonra. Çünkü başka bir yerli firmaya geçtiğimiz zaman, tabii Vestel biz bunu Türkiye'de ürettik, Manisa'da yaptık vesaire diyebilir ama bizim buradaki avantajımız o fiyata maksimum deneyimi sunabilmesi telefonun. Casper Via V3 burada MediaTek platformunu kullanıyor. 6582 var. Bu Snapdragon 220 ile kıyasladığımız zaman nispeten biraz daha iyi performans verebilecek bir çözüm. 720p ekranı var.
Evet, bu sınıfta bu ekran çözünürlüğünü görmüyorsunuz.
Bir iki alternatif var ama genelde hani bu sınıfa biraz üstten bakan bir ekran çözünürlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ve yine 5 megapiksel ön, 8 megapiksel arka kamerası var. 2800 mAh gibi pili var. Esasında sahip olduğu donanım özelliklerini düşündüğümüz zaman da Casper'ın genelde telefonların yazılım optimizasyonunda evet sınıfındaki en iyisi olmasa bile çok kötü olmadığı için de pil konusunda da kullanıcısını üzmez diye düşünüyorum.
Kameralarda günü kurtarır kameralar oluyorlar genellerde. O tarafta bir sıkıntı yaşatmıyorlar.
Yani sonucunda
fiyatına göre.
Casper'ın iş yaptığı uzak doğu firmaları da biliyoruz. Onların da genelde kameraları çok kötü değildir. Yazılım optimizasyonu konusunda da çok büyük problemler olmadığı için. Via V3 bizim bu fiyat segmentinde yani 600 lira altında dikkatimizi çeken aslında ilk telefon oldu. O açıdan bakıldığı zaman nispeten rakiplere nazaran iyi bir paket. Ha, farklı seçenekler var mı? Var bakıldığı zaman.
Mesela burada en güçlü işlemci LG Y50 sahip. Ama LG'nin telefonlarında bir gariplik var.
Yani şimdi mesela bu telefon evet en hızlı platforma sahip ama en küçük ekran da bu telefonda. 4.5 inçlik bir ekran var ve evet. 854'de 480 gibi çözünürlük var.
Snapdragon 400'ün aslında bu ekran çözünürlüğü bu telefon hızlı çalışır.
Hızlı çalışır ama yani çözünürlük çok düşük kalmış Mesut, onu sana söyleyeyim. 1900 mAh pili var keza. Yani çok dengesiz bir paket
olmuş. 5 megapiksel arka VGA ön kamera var. Artık çağ dışı kalmış çözünürlükler.
Yani bu telefon
keşke biraz... Snapdragon 410 olmaydı. 210 olaydı da hani diğer taraflardan uçuraydın değil mi?
Yani telefonu? Bu telefon biraz şey gibi. Hani 2012'nin telefonunu alıp işlemciyi güncellemişler. İşte yeni telefonu diye piyasaya sürmüşler.
Lenovo S580 var. Ona ne diyorsun?
Ya bunun da yine platformu zayıf. Snapdragon 200 yine... Biraz özellikle 720p ekranı düşündüğümüz zaman evet. ekran çözünürlüğü ve genel performans arasındaki dengesizlik bu telefonun bence en büyük handikapı.
Peki sizin 600 TL altındaki tercihiniz ne olurdu? Bununla ilgili bir sorunuz var. Mesela Lenovo 6010 var. 600 TL'ye 6 en iyi seçenek demiş bir arkadaşımız ama şimdi bu telefonların da satıldığı yerlere iyi bakmanız lazım. Büyük marketlerden temin edebiliyorsanız eğer hani dediğim gibi iyi ama başka yerlerden temin edebiliyorsanız oradaki fiyatlar çok değişiklik gösteriyor. Bazen öyle fiyatlar görüyorsunuz ki farklı farklı seçeneklerle karşınıza çıkıyorlar. 6010'u değerlendirecek olursak eğer burada 8 megapiksel arka 2 megapiksel ön kameraya sahip 1 GB bellek var yine bu sınıftaki telefonlarda olduğu gibi. Hı hı. 5 inç HD ekrana sahip 720p ekranı var. Burada Dolby Atmos teknolojisi biraz ilgi çekicerdi.
Yani Dolby Atmos şimdi diyorlar da bu seviyede yani... O daha çok yazılımsal bir özellik olarak kalıyor ve onu fark edebileceğiniz kulaklık ya da hoparlör deneyimini bu telefonlar sunmaktan biraz daha uzaklar. Dolayısıyla biliyorsun pek çok aslında Snapdragon tabanlı cihazdaki bunu operatörler başlatmıştı Türkiye'de de. Türkcell'in cihazlarında vardı hem telefon hem tabletinde. Dolby yazılımı geliyor ama Equalizer seviyesinde birkaç ayar yapmanın dışında deneyimsel bazda çok fark ettirebilecek bir unsur katmıyordu.
Dolayısıyla 2300 mAh bataryası gibi aynı Casper gibi bu da yüksek bataryayı sunan firmalardan bir tanesi bu tarafta.
Yani biz 600 lira fiyat 600 lira altına baktık. Şimdi fiyatı kaç vermiş?
539 lira civarına temin edilebiliyor marketlerden.
Fena değil. Tabii bulunabildiğine falan evet. da bakmak lazım. Android 5.1 de var ki 8.2 mm ile ince de bir telefon olduğunu görmekteyiz. Kötü bir seçenek olmaz açıkçası. Zaten şunu söyleyelim. Fiyat segmenti ilerledikçe bu gözlemimizle paylaşacağız. 1000 lira altındaki farklı fiyat segmentlerinde Lenovo'nun son dönemde ürün sayısını bayağı arttırdığını
çok
görüyoruz.
Çok artmış evet. İnanılmaz
600 lira altında, 800 lira aralığında, 1000 lira altında Lenovo'da farklı seçenekler var. Bir kısmı gerçekten ete dişe dokunur cinsten. Lenovo'da alttan alta yavaş yavaş Türkiye piyasasında yaygınlaşmaya başlamış gibi. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor.
GMG4 600 liraya bulursunuz demiş bir arkadaşımız ama o 800 lira altı sınıfta yer alan bir telefon
resmi
aslında.
Resmi fiyatı yani sitesinde girerseniz eğer canım biraz da dijital telefon 749 lira.
Ha, 749
pardon. Hem tek hem çift sim kartlı versiyonu var. Biz onu 800 lira altına yerleştirdik. Orada konuşacağız.
Bu arada dediğim gibi diğer telefonlarla ilgili sorularınızı programın sonuna saklayalım. Mesela şimdi 600 lira altı telefonları konuşurken sadece bir arkadaşımızın yorumu bizi nasıl farklı bir telefonla tanıştırdı burada aynen. gözümüzden kaçan. Biz bu tip şeyleri sizlerle beraber tartışalım. Burada diğer kullanıcılara da duyuralım istiyoruz. Bu yüzden hani üst seviye modellerle ilgili sorularınızı o üst seviye fiyat sınıfına geldiğimizde aktarmanızda fayda var değil mi?
Aynen öyle. Dolayısıyla son bölümde zaten bunların hepsini cevaplarız.
Evet. Şimdi arkadaşlar 800 lira altına geldiğimizde burada kıyasıya bir savaş var ve Lenovo'nun iPhone vari telefonları burada benim ilgimi çekti. Fiyatı diğerlerine göre yüksek kalıyor. P1M. Ve senin bu incelemelerin de bizim en çok izlenen videolarımızdan da aslında.
Evet, özellikle yani şimdi bakıyorum. Burada Lenovo'nun 800 lira altına konumlanan çok fazla telefonu var. Lenovo P1M var. Lenovo A7000 var. S60 var. Mesela S60 bile bir iPhone kopyası bir telefon, evet, olarak bayağı ses getirdi ki Türkiye'de ilk çıkışında galiba Avaya ile birlikte ortak kampanyada beraber yaptılar. Teknik olarak bakıldığında Lenovo'nun telefonları esasında fena görünmüyor. Yine cihaza göre mesela S60'dan bahsetmek gerekirse büyük ekran var keza bakıldığı zaman, ama P1M'ye baktığınız zaman da 4000 mAh gibi bu fiyat segmentinde çok fazla göremeyeceğimiz bir pil büyüklüğüne sahip olduğunu.
Ve tasarımı çok şık bir telefon.
Kötü telefon değil. 2 GB RAM var, 16 GB depolama var. 4 çekirdekli de Mali T720MP2 GPU'su var. 720p ekranda, evet. Oyunlarda çok süper beklenti içerisinde olmadığın sürece makul performans sunar, ama dediğim gibi 4000 mAh ile özellikle ön plana çıkan bir telefon ki fiyat olarak bakıldığı zaman da 750'ler civarında, 750 TL, evet, civarında bulunabilen bir telefon. Pil kaygısı olan kullanıcılar için bu fiyata daha büyük pile sahip bir cihaz açıkçası aramalarım sonucunda göremedim, onu söyleyebilirim. Vestel Venus var. Venus V3 5040 var mesela, yine, evet, 700 lira altına konumlanan. O da yine Snapdragon 212 ile maalesef Vestel arkadaşlar kendi fiyat seviyesinde platform olarak hep geriden
hep
gelen cihazlara
geliyor,
sahip.
Bayağı geriden
öyle handikapları var ya da fiyatları yüksek. Yani bu telefonu 499 desem ya da 549 desem belki akıbeti biraz daha farklı, evet, olabilir. Diğer taraftan bakalım, Asus Zenfone Go var. Mesela bu da ilginç bir telefon. 700 lira fiyat seviyesinde 5 inç 720p ekran sahip olan, ama o da şimdi MediaTek'in MT6580'i var. Cortex A7 tabanlı bir platform. Bunu da platforma artık güncel nitelmiş ki. Mali 400MP2 var. Yine 2 sene öncesinin grafik biriminden bahsediyoruz. Özellikle platform olarak, yani platforma bağlı performans olarak rakiplerinin gerisinde. Samsung'un yeni nesil telefonları var. J serisi var mesela. J serisinin J2 modeli bu fiyat bandına sığıyor, ama onda da yine Exynos 3470 var. Bu da yine platform olarak bakıldığı zaman performans tarafında benzer fiyata bulunabilecek bazı cihazlardan biraz daha geriden geliyor. Kaldı ki 1 GB RAM de yine bu telefonun elini ayağını dolayan unsurlardan bir tanesi.
Bu tip düşük telefonlarda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani üstünde marka varsa kesinlikle rakiplerine göre bir dezavantaj yakalamış oluyor donanımsal güç olarak.
Aynı fikirdeyim. Keza 2000 mAh'de pili var. 4.7 inç 720p ekranının küçük cihaz isteyenler için fena bir seçenek gibi görünmüyor. 4.7 inç işte iPhone 6, iPhone 6 senin ekran boyutuna denk geliyor, evet, ama işte Mali T720 GPU'su ile beraber ekran çözünürlüğü düşük olduğu için belki bir miktar hareketlilik olabilir orada, ama çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor. Özellikle işlemcinin performansının zayıf olmasını unutur. Yine Lenovo seçenekleri var, bahsetmiştik. Asus'ta yine Asus Lazer var. Zenfone Lazer 5 inç. Evet. Bu da yine özellikle kamera özellikleri ön plana çıkan bir telefon.
Ve Gorilla Glass 4 var. Fena değil. 2400 mAh bataryayla geliyor.
Fena değil. 5 inç 720p. Snapdragon 410 var. 64 bit telefon. 4 çekirdekli. Adreno 306 ile beraber geliyor. Bu da yine çok zorlamadığınız sürece, çok büyük beklenti içerisine girmediğiniz sürece makul performans sunar. 2 GB RAM var. Gorilla Glass 4 var, ama fiyatı bunu da biraz yüksek, evet, alıyor.
Burada en çok merak edilen telefonlar LG'de aslında. Yani ben dikkat ediyorum, LG G4 ile beraber, LG G4 başta ismi olup sonrasında işte takılar alan telefonlar kullanıcılarda büyük merak uyandırıyor. Çünkü tasarımsal dil aynı.
Öyle, ama şimdi LG'nin özellikle 1000 lira altı telefonlarında kronik bir problem var. O da nedir? 1 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesinde, evet, çok fazla çakılı kalmış durumdalar. Bu ister istemez telefonların ileriye dönük yaşam ömrünü, yazılım güncelleme garantisini yavaşlatan unsurlar. Çünkü mesela G4 stylus var, yanında kalem gelen ki... Kalem derken de bir Galaxy Note 4 kalem deneyiminden bahsedemeyiz burada. Daha bakir kalemler bunlar. Daha az yetenekli kalemler. 5.7 inç 720p ekran var. Kalemin dışında büyük ekranlı cihaz kullanmak isteyenler için de yine 800 lira altında LG markasını taşıyan iyi bir seçenek olarak görünüyor. Ama sadece eğer kıstas büyük ekransa ve 3000 mAh'de pili var. Fena paket değil. Evet. Ama 1 GB RAM ve 8 GB yapılama burada elin ayağını doluyor ve bu arada MediaTek platformunu kullanıyor. Onu da söyleyelim. G4C var yine çok satan. Ki bu telefonları özellikle markette peşin fiyatına satın alma değil, operatörlere işte tarifeye ek 3 lira 5 lirayla çok satan telefonlar bunlar. O yüzden bayağı yaygınlaşıyorlar. G4C'de yine 5 inç 720p ama yine 1 GB RAM ve 8 GB yapılamayla bu telefonun da akıbeti şey değil. Snapdragon 410 fena bir seçenek görünmüyor ama RAM ve depolama maalesef bu telefonun da elini ayağını doluyor.
Şimdi bir gerçek var. 800 lira altında tasarımını beğenmeyebilirsiniz belki. Belki malzeme kalitesi size kötü gelebilir ama General Mobile'ın 4G'si herhalde rakipsiz kalıyor derdi. Çünkü donanım olarak kötü bir donanıma sahiptir. 2 GB bellek, Snapdragon 410, 720p ekran, pil olarak yine yeterli seviyede bir bataryası var. Kameraları idare eder. İdare eder denir ona çünkü ortalama seviyede kabul edilebilir fotoğraflar çekiyor ama Android güncellemesinin sürekli almasıyla bugün Android neyi denediğimiz platform oldu.
Ya kesinlikle şimdi bir kez Gorilla Glass 4 var. Bu, evet, rakiplerin çoğunda olmayan bir özellik. İşte Asus'larda gördük. Asus'un Zenfone Lazer modelinde gördük. Snapdragon 410 var yine 64 bit bu fiyat seviyesindeki beklediğimiz platform bu esasında, onu söylemek gerekiyor. 2500 mAh pil de yine rakipleriyle kıyasladığımız zaman çoğundan daha iyi, bir kısmına benzer ya da bir kısmından biraz daha kötü olduğunu görmekteyiz. Ama bu telefon tabii ki en büyük esprisi yazılım güncellemesinin doğrudan Google'dan geliyor olması. Yani bu telefonda biz Android neyi test ettik? Android 6.1, 6.2 ya da Android 7.0 çıktığında bu telefon bu güncellemeyi alacak gibi görünüyor. Dolayısıyla en büyük avantajı bu. Bizim 800 lira altı fiyat seviyesinde segmentin şampiyonu olarak seçtiğimiz telefon da bu. General Mobile Android One 4G. 749 liraya bulunabiliyor hem tek sim kart hem de çift sim kartlı versiyonu. Alternatif modeller var mı? Var. İşte Casper Via V6X var. General Mobile'ın Discovery Air modeli var. Kağıt gibi diyebileceğiniz telefon. Biraz daha eski olsun dersiniz. 2 yıla yakın bir yaşa girmiş olan cihazlara bakacak olursak eğer, aylarca Türkiye'de en çok satanlar listesine giren Samsung'un Galaxy Grand Neo ve Grand Prime gibi modelleri var ama hepsini bir tarafa getirdiğimiz zaman özellikle arka planda Google olduğu için 800 lira altında General Mobile 4G'nin, Android One programının üyesi olan 4G'nin bayağı bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, sizin burada tercihinizde yani bu telefonlarda 800 lira altında, 600 lira, 800 lira bandında tercihleriniz varsa paylaşın bizle. Genel olarak baktığımızda Meizu'nun M2 Note serisinden örnekler var ama Meizu telefonlar ülkemizde kolay temin edilemiyorlar. Her gittiğiniz yerden bulamıyorsunuz. Bulabilenler şanslı insanlardı. İlk partileri aldılar. Meizu M2 Note'un özelliklerinden bir tanesi de bu telefonda hani artık fiziksel bir buton da vardı ve çok daha rahat kontrol edebiliyordun Meizu'nun arayüzünü. Çünkü Meizu'nun arayüzünü biliyorsun, tek tuşa bütün her şey atandığı için ister istemez ilk başta alışmak zorluk yaşanıyor ve tek kapasitif butonda bu biraz daha zor oluyordu.
Yani dediğimiz gibi 800 lira altı fiyat segmentine giren bazı başka telefonlar bulunabilir ama özellikle yazılım güncelleme kriterini eklediğimiz zaman belki bazı telefonlardan bir miktar daha yavaş kalabilir ama General Mobile'ın 4G'si burada bariz farkla kendisini öne çıkaran telefon oluyor. Meizu'nun telefonlarında tabii tasarım ve donanım olarak güzel telefonlar yapıyorlar ama yazılım tarafı orada kocaman bir soru işareti. Ona dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha hızlı donanım alırsınız ama Android neyi alamayacaksa mesela ya da Android 7.0 alamayacaksa bu da ister istemez satın alma noktasında değerlendirmeniz, göz ardı etmemeniz gereken bir kriter. Bunu da unutmayın arkadaşlar.
Burada arkadaşlarımız General Mobile diyen var, Zenfone diyen var mesela. Meizu telefonları söyleyenler var. Tabii alabilen kullanıcılar şanslıydı o tarafta. Hı hı. O konuda böyle bir fikir değişimi var kullanıcılar arasında. Yani tek bir telefonu o tarafta şey seçemiyorlar.
Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Biz bir yayının başında söylediğimiz gibi bu listeyi oluştururken alternatif modellerden yer yer bahsedeceğiz ama telaffuz ettikten sonra alınmak isterse Türkiye'nin her yerinde rahat bulunabilecek cihazlardan bahsediyoruz. Şimdi Meizu'yu temin etmesi kolay değil. Şimdi Xiaomi'den bahsedeceğiz ama Xiaomi ha deyince elinize aklınıza bulabileceğiniz
yani
pek kolay değil.
Yani bir teknomarkete girdiğinizde rahatlıkla bulabileceğiniz modeller
değil.
Olsun.
Daha sonrasındaki teknik servis sorunu olacak mı olmayacak mı? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Tabii ki karar noktasında son durak sizsiniz. Hangi telefonu istiyorsanız bunlara siz karar vereceksiniz ama biz mümkün mertebe herkes için ortada buluşulabilecek telefonlar üzerinden gitmeyi uygun gördük en azından bu yayın için.
Şimdi burada 1000 TL altına geldik. 1000 TL altında şöyle bir durum var. 1000 TL altında herkesin aklına GM5 Plus geliyor artık. Neden? Android programına dahil bir telefon. Android One'la beraber zaten direkt eğer N çıktıysa o dönem Android N'den gelecek. Neyle gelecek yani? 7.0'la. Ya da Android 6.01 yüklü olarak gelecek gibi sonra güncellemeler alacak kesin garanti bir telefon.
Aynen.
Teknik özellikleri dolu dolu.
617 var Snapdragon.
Yani 3000 mAh'ın üzerinde pil, 3 GB bellek, 32 GB ROM, microSD kartla arttırabilme vesaire ama bu telefon daha çıkmadı arkadaşlar. Belki Nisan, belki Mayıs aylarında elimizde olacak. Bu yüzden biz bu listeye dahil etmedik onu şu an. Yani çıkmadık ama telefonları değerlendireceğiz ama hani kesin bir şey de konuşamıyorum. Çünkü bu telefonu biz ayrıntılı bir şekilde test etmedik.
Evet.
Çok yanlış olur konuşmak.
Fuarda deneme şansı yakaladık. Mesela fuarda denediğimiz telefonun kamerası da kameranın donanımından beklediğimiz performanstan uzaktı. Zaten evet. Onlar da erken yazılım oldu ve yazılım güncellemesinde durumun toparlanacağını söylüyorlardı ama çıktığı zaman muhtemelen 1000 lira altında domine edecek telefonlardan bir tanesi. Snapdragon 617'yi kullanıyor demiştik. 617'nin 615'in en büyük farkı bellek hızının biraz daha hızlı olması ve daha güncel modemlerle geliyor olması ki bence mesela General Mobile GM5 Plus'ın en büyük avantajlarından biri Cat 7 modeme sahip olmasıdır.
Evet.
Çünkü bugün Cat 7 modemi bırakın 1000 lirayı 2000 liranın üstünde sahip olabilen cihaz sayısı çok azdır. İşte bugün S7, S7 Edge'lerde Cat 9 modem var. Altında 1000 yiyorsunuz arkadaşlar Cat 6 dolu. 2000 lira üstünde Cat 4 modemle satılan cihaz var. iPhone SE yeni cihaz olarak lanse edildi. Cat 4 modemle geliyor 2000 liralık bir cihazdı.
Evet.
Cat 4 modem ne demek? Görebileceğiniz teorideki en yüksek hız saniyede 150 megabit. Yani hep örnek veriyorum çünkü reklamlarda kullandığı için Turkcell. Diyor ki Turkcell benim 4.5G'mi 375 megabit'i görebileceksin. Türkiye'nin 4-5 yerinden test ettiler hatta benzer hızlar görüldü. Cat 4 modemle arkadaşlar bu hızları göremezsiniz. Cat6 modemle de göremezsin mesela. Evet. Cat6 modem 300 megabiti görüyor ama General Mobile GM5 Plus Cat7 modemle Turkcell'in 375'ini görebilecek bir cihaz. Onu söyleyelim. Ha burada tek başına modemin hızı değil. İşlemcin yavaşsa yine darboğaz yaşarsın telefon olarak. RAM'in düşükse yine darboğaz yaşarsın ama paket olarak 3 aşağı 5 yukarı hepsini kaldırabilecek bir oluşuma
oldukça
sahip.
Oldukça kaslı duruyor. Onu da geldiğinde ayrıca bir değerlendireceğiz. Şimdi 1000 TL altında Türkiye'de efsaneleşmiş bir telefon var aslında. Sony'nin de yüzünü güldüren bir telefon bu.
Xperia M4 Aqua.
M4 Aqua'nın en büyük eksikliği neydi? Dahili depolama anlıydı. Android 6.0 güncellemesi alacağı kesinleşti.
Aynen.
Eğer bu dahili depolama alanıyla SD kartı birleştirme seçeneği bu güncellemeyle beraber bu telefona sunulursa bütün sorunlarından kurtulacak.
Kurtulur gibi. Yani çünkü hiçbir zaman SD kart olayı yüksek hızlı bir dahili bellek gibi performans veremez
onun
ama.
Onun içindeki de çok yüksek hızlı bir dahili bellek değildir
değil,
zaten.
Değil ama yani tabii bizim gönlümüzden geçen bu telefon 16 GB'lık versiyonunda gelmesi de çıkıyor. Fakat yine de Android 6.0'ın depolama birbirini konsolide edebilmesi bu telefona ikinci bir bağır kazandıracak. İkinci hayatını başlatacak belki onu söyleyebiliriz. Telefon tabii yine kendi fiyat segmentinde suya ve toza karşı dayanıklı olan tek telefon. Üstelik herhangi bir kapak olmadan bunu yapabiliyor. Arayüzü de yine Sony'nin hafif arayüzünden dolayı hem arayüzün ekstra fonksiyonları açısından kullanımı kolay hem de bakıldığı zaman ekstra fonksiyonlara rağmen cihazı çok hantallaştırmayan bir arayüz. Bu açıdan bakıldığı zaman da fena iş çıkarmıyor. Kamera paketi de yine makul performans sunuyor. Xperia M4 Aqua 1000 lira altındaki en güçlü cihazlardan
evet,
bir tanesi.
Doğru.
Ama teknik olarak bakıldığı zaman fiyatı belki 100 lira daha yüksek ya da 100-150 lira arasında daha yüksek kalıp daha fazlasını veren cihazlar da var. Mesela neden bahsediyorum? Casper VM A1'den bahsediyorum.
Zaten Casper VM A1 burada çok değişik bir telefon.
Şimdi şöyle bu
2900 mAh batarya.
Bu telefonun
Full HD ekran, 2.5D cam kaplama.
Şimdi VM A1 ilk duyurdukları zaman 1400 liralar mı öyle tuhaf evet. fiyatlandırmayla çıkardılar ama 2-3 haftada fiyatını anında 999 liraya çektiler. Bunun da galiba sebebi işte Casper'ın 25. yaş günü mü, 25. yılını mı kutladılar evet, ondan dolayı oldular. İlk çıktığı fiyatı çok yanlış bir fiyattı ama şu an oturduğu fiyat segmenti 3 GB RAM, 5.2 inç Full HD ekran, 2.5 boyutlu ekran. Gerçi 2.5 boyutlu ekran artık Çin menşeli bütün cihazlarda standartlaşmaya başladı.
Bu sınıfta göremiyorsun nerede? Yani kolay kolay görebildiğin şeyler değil.
Yani bu sınıfta bazı cihazlar var ama sen hani bakıldığı zaman işte 13 arka kamera, 5 megapiksel arka kamera, 2900 mAh batarya. Donanım olarak bakıldığında iyi bir telefon ama şimdi az önce yorumlara da baktım. Bazı arkadaşlar diyor ki Casper'ın teknik servisinde çok sıkıntı yaşıyoruz vesaire.
Şimdi güncelleme de almıyor.
Güncelleme
almaması bence en büyük problem. Yani bu telefon 6.0 alacak mı almayacak mı bilmiyoruz mesela.
O büyük sorun çünkü dediğimiz gibi donanım az önce de aynı şeyi tekrarladım. Donanım belki %10 yavaş olabilir ama yazılım güncellemesi garantisi veriyorsa o telefon tercih edilebilir mesela. Ya da pil ömrü biraz daha uzun olduğu için az daha yavaş olan telefon tercih edilebilir. Kağıt üzerine Casper VM A1 iyi duruyor fakat yazılım güncelleme tarafı ve ben deneyimlemedim ama teknik servis tarafında bazı sıkıntılar olduğu söyleniyor. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Mesela bir arkadaş demiş ki Casper'da kazıkçı filme garantisi doğru çalışmıyor.
Yani şimdi onu bilemem tabii ben.
Ben de bilemiyorum
garantisiyle
ama.
Garantisiyle bir şeyim olmadı hiç. Muhatap olmadım yani.
Gidip bunu araştırın arkadaşlar.
Ki o konuda çok iyi olduklarını ve çok iyi çalıştıklarını da söylüyorlar biz konuştuğumuzda. Yani serviste olabildiğince bir gün içinde halletmeye falan çalışıyoruz. Yani
biz konuştuğumuzda
nasıl
servisin kötü diyen de yok.
Evet,
şimdi öyle bir durum var. Ama donanım olarak arkadaşlar VM A1 1000 lira altında iyi bir paket. Güçlü bir paket.
Altında 1000 liraya en yakın telefonlardan bir tanesi Lenovo S90. Ben yanlış söyledim. iPhone'a benzeyen bu. Ben karıştırdım orada.
iPhone'a bir S60 var ama o an konuştuğumuz telefon o telefonda
evet,
çok bozmak istediniz.
S90 iPhone'a direkt benzeyen telefon ve 32 GB depolama alanına SD kart takamıyorsunuz ama bu sınıfta da 32 GB depolama alanına herkese yeter diye düşünüyorum zaten.
Ben de herkese yeter diye düşünüyorum. Ama tabii insanoğlu her zaman daha fazlasını istiyor. Telefonda micro SD hafıza kartı olsaymış daha güzel olurmuş. Çünkü dediğimiz gibi yani ben 32 değil ama 64 GB sunuyorsan belki micro SD hafıza kartına gerek olmaz ama 32 GB'ın zaten baktığından 20 küsur GB'larını kullanabiliyorsun.
Evet.
Bir micro SD hafıza kartını görmek isteriz açıkçası. Bir de tabii ki 2300 mAh'lik pil biraz küçük kalmış onu da söyleyelim.
Benim tasarımıyla en değişik gelen telefon LG K10 oldu burada.
Yeni bir telefonu. Yeni Türkiye'ye geliyor. K10 oldu ama tabii şimdi K10'la ilgili şöyle bir durum söz konusu Mesut. Yine şey değil yani. Hani 1000 liraya yaklaşan bir telefon.
1.5 GB bellek var. LG bellekten
şimdi
kısmış.
720p ekran, Snapdragon 410 falan. Tamam az önce bahsettiğimiz yere geleceğiz. Spot pazar faktörünü konuşup G3'lerden, G2'lerden belki konuşacağız. Böyle bir algı da varken piyasada.
Evet.
Bu telefon o fiyat seviyesinde donanımı biraz zayıf. Yani öyle ki 600-800 lira bandında LG'lerde 1 GB var. 1000 liraya yaklaşırken 2 bile yapmamışlar. 1.5'da kalmışlar. Yani LG'nin bundan kurtulması lazım. Şu yükü atıp artık 2 GB'ı 1000 lira altındaki çoğu cihazı standartlaştırması gerekiyor bence.
LG'ye çok kızmamak lazım. Samsung'a geçiyorsun. J5 onda da 1.5 GB bellek var.
Ama işte Mesut birinin yanlışı başka birinin yanlışını da doğru çıkarmıyor ki. Yani bu da yanlış.
Evet doğru.
1.5 GB RAM artık böyle yarımlık küsürlük şeyler kalmayın yani. Hani şey gibi. Pazarda mal bitiyordu, kurtarabildiğimiz bu oldu, bunu koyduk gibi. Yani artık 1.5 GB RAM'dan uzaklaşsınlar arkadaşlar. Direkt 2 GB RAM'in ben 1000 liraya yaklaşan telefonlarda standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ki 3 GB RAM'li cihazlarda varken hala hazırda.
Bu sınıfta Huawei G7 bulunuyor. Fakat G7'nin marketlerdeki fiyatına baktığında 1000 liranın üstünde aslında. Genelde şeyde buluyorsunuz.
Spot'ta yani mı yine?
İnternet ortamında, Spot'ta, değişik elektronikler, Grey Market'te bulabiliyorsunuz. G7 de aslında alabileceğiniz bir telefon ama dediğimiz gibi hani biz bunu değerlendirirken biraz daha farklı tuttuk.
Biraz daha güncel cihazlar üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi G8 var mesela ama tabii onun fiyatı yüksek.
Bu arada Teknosa'da indirime gitmişler G7'de.
Ha bu arada şu var, G7'nin incelemesini de Türkiye'de ilk defa biz yapmıştık. Metal kasası, yine hızlı çalışan bir arayüzü var.
Evet, bu arada düzelteyim, G7 Teknosa'da var ve indirime gitmişler. 899 lira inmiş ama tükenmiş. Yani bu telefon anladığım kadarıyla stok tükettikleri için...
Olabilir.
En son tükenen son kampanyalardan. Eğer bulursanız alın Teknosa veya benzeri mağazalarda ama... Dediğim gibi internette arama yaptığınızda şu anda büyük mağazada bu telefonu bulamıyorsunuz.
Bulunmaz. Tükenmiş ama şu var, özellikle kasa kalitesiyle dikkat çeken bir telefonu. Kamerası da, özellikle ön kamerası da bence fiyat segmenti için bayağı iyi. Fakat şu var, bu telefon Android 6.0 alır mı ondan emin değilim. Özellikle Türkiye'de.
Bir de öyle bir şey var, doğru.
Ondan emin değilim. Çünkü piyasada G8'de varken, onlar için güncelleme beklenirken bunlara ne zaman gelir? Huawei'ye sormak lazım. Belki sosyal medyadan ulaşıp sorabilirsiniz arkadaşlar.
Bu sınıfta HTC'nin çok yüzünü güldüren bir telefon var. Hala daha satıyorlarmış. HTC Desire 816. Tasarımıyla biliyorsun iddialı bir telefon aslında.
Tasarımı güzel bir telefon.
Evet.
Herhalde HTC Türkiye ekibinin finansal olarak gelir kalemlerinden bir tanesi bu. En büyük gelir kalemlerinden bir tanesi. Çünkü yani diğer telefonlarla kıyasladığımız zaman tasarımıyla daha çok ön plana çıkan bir telefon. Çünkü donanım olarak bakıldığı zaman yine 1.5 GB RAM gibi bir handikap orada var, evet, karşımıza çıkan. Ama büyük bir telefon, 5.5 inç.
Ki bu sound falan vesaire bu telefonda var hepsi.
HTC biraz da burada şey etkisinden kendini biraz ayrıştırabiliyor. Yani HTC daha da belli bir kesim için nasıl diyeyim sana, bir Apple etkisi var.
Tamam,
hani bir kalite etkisi var. Oradan da biraz kurtarıyor. Ama bakıldığı zaman donanım seviyesinde zayıflamaya başlayan telefonlardan bir tanesi. Benim burada konuşmam istediğim asıl telefon donanım olarak Asus'un Zenfone Lazer 5.5 modeli. 3000 mAh pil, Snapdragon 410, 720p ekran. Özellikle pil performansıyla fark yaratan bir telefon. Paket olarak bakıldığı zaman yine yani ilk üçe girecek cihazlardan bir tanesidir 1000 lira altında.
Evet, güzel bir telefon. Yani aldığınızda aslında sizi çok memnun etmeyecek bir cihaz değil ama işte fiyatı keşke zamanında bu fiyatlar seviyesinde olsaydı. O çıktığında pahalı bir telefondu ama o dönemde de çok satıyormuş. 1400-1500 aralığından girdi bu telefon.
Yok, bu modeller daha ucuza girdiler. Sen ilk Zenfone 2'lerle karıştırıyorsun.
Yok, Desire 816.
Ha, Desire, pardon, ben evet. Lazer 5.5 söyledim. Doğru, Desire 816. HTC'nin telefonları zaten öyle Mesut. Yani
evet,
ucuza girmiyorlar.
Lazer 5.5 da senin de dediğin gibi iddialı telefonlardan. Yani bu sınıfta öne çıkan cihazlardan bir tanesi. Kullanıcıların gidip denemesi gereken modellerden ki kamerası çok iddialı.
Ve lazer fokus özelliği var yine. Şu bir gerçek, Asus'un tasarımı çok tartışmaya açıktır. Bak, tasarım hakikaten şu anki rakipleriyle kıyasladığımızdan çok modern kalmıyor. Ama arayüzleri genelde hızlıdır. Ve bakıldığı zaman kameraları da kötü değildir. Asus'ta şu var, çok fazla yazılım güncellemesi gerekiyor. Takvimi düzelttik, şöyle düzelttik, evet, vesaire. Bundan bazen kullanıcılar şikayetçi olabiliyorlar ama arkadaşlar öyle telefonlar var ki müzik çaları bile güncellenmiyor. Onların yanında bu telefon paket olarak ve yazılım güncelleme performansı olarak kötü bir cihaz değil. Tasarımı belki sizi uzaklaştırabilir ama tasarım konusunda bir endişeniz yoksa bu telefon da yine bu sınıfta değerlendirilebilecek cihazlardan bir tanesi. Resmi satılan cihazlardan bahsediyoruz, bu arada unutmayın.
Şimdi elimizde incelemeye yeni gelen bir telefon var, Zenfone Max. Bu da yine bu sınıfın aslında çok iddialı cihazlarından bir tanesi. Neyle iddialı? Piliyle iddialı ki donanımı daha kötü bir donanıma sahip değil. Yani değil. Bu sınıftaki telefonlara baktığınızda işte Snapdragon 410 işlemcisi, 5000 mAh bataryası, 2 GB belleğiyle, 720p ekranıyla güzel bir telefon. Eline aldığında da çok ağır bir telefon değil.
Şimdi güzel de Mesut, bu telefon 200 gram.
Evet.
Şimdi ağır bir telefon. Bu telefon, geçen bu pil testlerine başladım ya ben, neyi düşündüm biliyor musun? Bu telefon kimler için gider mesela? Şu push to talk özelliği için sürekli Nokia'nın eski telefonunu kullanan taksiciler var ya, mesela onlar için pili bitmeyen telefon olur. Tamam, ya da ikinci telefon olarak taşınabilir şarj cihazı olarak kullanabileceğim bir telefon olur.
Yalnız gerçekten pili inanılmaz gidiyor ya.
Pili efsane. Testleri şimdi buradan çok paylaşmayalım. Zaten incelemesinde detaylıca anlatacağız. Bayağı detaylı bir pil analizi yapacağız. Hassasiyet, birinci seviyedeki hassasiyet pil ise bu telefon hani telefona dönüştürülmüş powerbank gibi. Pili bitmeyecek. Bitmeyen pil yapmışlar. Öyle söyleyebiliriz bu telefon için ama daha öncesinde tasarım, yüksek performans gibi beklentiler varsa bu fiyat seviyesinde evet, pil performansı olarak belki bunun yarısı kadar performanslı olan ama daha hızlı çalışan ve daha güzel görünen telefonlar da var.
1500 aralığına geldiğimizde ise burada iş biraz değişiyor. Çok fazla LG manipülasyonu var burada, Grey Market'teki. Çünkü G3, G4 bu aralığı kapatmış durumda ama G4'ün şu anda gerçek resmi fiyatına bakıyorsunuz. Aslında telefon 1700 lira civarında satılan bir telefon.
Yani şimdi G4'ten önce bence G2 ile başlamalı. Çünkü G2 orada 1000 liralara yaklaşan bir fiyat var. Bulabilirsiniz tabii. Yani her yerde kolay kolay da bulmuyor. Çünkü üretim de muhtemelen durmuştur diye tahmin ediyorum. Genelde bir ülkedeki malı başka bir ülkeye transfer ediyorlar. Ya da uyanık ticaretçilere gidip işte Dubai'den mal çekiyorlar falan. Şey böyle oluyor ama G2'yi ben bugün hala alırım. Onu söyleyeyim. Sorunları var mı? Var. Ekranda renk değişmesi var. Kasa açıklığından mesela bahsedenler var ama o fiyat seviyesinde Snapdragon 800 ekran kasa oranı en agresif cihazlardan bir tanesi. Fena da çalışma performansını dikkate aldığımız zaman hala çok albenisi olan bir telefon.
3000 mAh'da bataryası.
Ama unutmayın bu telefonları LG Türkiye satmıyor arkadaşlar. Bu telefonları işte bir mağaza satıyor. Mesut Çevik mağazası satıyor mesela. Ya da Erdoğan mağazası altında. Satıyor. Bu onun garantisi altında. Yani onun o adamın inisiyatifine kalıyorsunuz o telefonu aldıktan sonra. Riske girilebilir mi? Bu yine kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Çünkü 1000 lira üstü de artık çok hafif paralardan bahsetmiyoruz Mesut. 1000 lira bugün iyi bir para. 1000 lira ve 1000 liranın biraz üzeri ama o fiyat seviyesinde kötü bir cihaz değil. G2'yi geride bırakıyorsun. G3 var. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde Android 6.0 güncellemesini adam akıllı alacak gibi görünüyor. G3 1299'lar ya da belki biraz daha uygun fiyatla bulunabilen bir cihaz. Snapdragon 801 işlemcisiyle, 2K ekranıyla vesaire hala cazip bir telefon. Fena değil. Pek çok kişiyi de genel performans ve kamera yeteneği olarak tatmin eder. Bunlar LG'nin şu anda resmi ya da resmi olmayan yollarla Türkiye'de en iddialı telefonları ki 1500 lira arasındaki performansı da belirleyen telefonlar. Zaman zaman buraya ticaretini yapan insanlar da geliyor, piyasayı konuşuyoruz. Diyorlar ki 1000 ile 1300 lira arasında LG'den başka satılmıyor.
Evet, LG G3 özellikle orada domine ediyormuş şu anda piyasayı, Grey Market'te.
G4 biraz yüksek kalıyor, o yüzden ona belki 1500 lira üstünde konuşuruz. Başka hangi telefonlar var?
M5 var orada Sony'nin.
Xperia M5 var orada. Esasında biz
G5 Ultra
G5
var.
G5 Ultra var. Sony tarafında bazı başka telefonlar da var yine o fiyat segmentine oturan. Şimdi G5 Ultra 6 inç seviyesinde uygun fiyatlı cihaz arayanlar için şimdi ekran büyüklüğü olarak iyi bir telefon kalıyor. Ben ama incelemesinde söylemiştim. G5 Ultra'nın en büyük sıkıntısı tamam süper neredeyse çerçevesiz olan ekran çok güzel görünüyor. Ele aldığınız zaman güzel görünüyor vesaire ama
performans çok düşük.
O telefon bir %15-20 daha hızlı çalışabilseydi
%50.
Sen çok acıması da var. Bence %15-20 kurtarırdı ama kanaatimiz çünkü daha hızlı çalışması gerekiyor o telefonun. Öyle bir sorunu var. Xperia M5 süper orta sınıf diye Sony'nin ilk defa girdiği bir alan oldu ve kağıt üzerine güzel görünüyor. Biz test ettiğimiz zaman güzeldi ama uzun kullanımda bazı kronik sorunlardan şikayet eden çok fazla kullanıcı
bizim
var.
Bizim forumda bayağı var. İnanılmaz fazla şikayette bulunan kullanıcı var. Ve memnun olmayan kullanıcı sayısı çok fazla. Hatta gruplar oluşturmuş durumdalar. Sony'nin bize yani Sony bize şey sat diyorlar. Ayıplı ürün sattı. Bütün ürünleri geri alsın. O kadar fazla şu anda sorunla boğuşan insan var forumlarımızda.
Mesela bak şeyi de söyleyeyim. Şimdi farklı fiyat segmentlerinde Asus'un bazı ürünlerin iddialı olduğunu söyledik ama bizim forumda da konusu vardı. Asus'un test cihazlarıyla ilgili de bir takım sıkıntı oldu. Tayvan'a test cihazların gelip gittiği konusunda kullanıcılar gruplar oluşturdular. O konuyla ilgili de güncel durumu bilmiyorum. Gelişmeler varsa yine arkadaşlarımızla yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirler. Ona da bakmak lazım. Sony tarafı böyle. Ama Sony tarafında tabii Android 6.0 güncellemesinin farklı cihazlara dağıtılmaya başlandığını biliyoruz. O tarafta bir hareketlilik olabilir. Bir de Sony tarafında Xperia Z2'ler ve Z3'ler de özellikle Z2'ler 1500 lira, 1000'e yakın fiyat seviyesine satıldı. O zaman yani o cihaz için...
Z3 alınırdı o fiyatta mesela.
Evet, Z3 alınabilirdi. Z2'nin de yine çok hızlı bittiğini biliyorum ben. Çok sınırlı sayıda cihaz getirip bayağı hızlı sattılar.
Galaxy S5 için ne diyorsun? O fiyat sınıfına yakın.
Evet, 1500 liranın altında ya da 1500 lira seviyesinde seyreden bir telefon. Android 6.0 güncellemesinde tam iPhone SE lansmanına eş zamanlı olarak verdiler.
Ve Samsung'un kamera olayını toparladığı serilerden bir tanesi. Ondan sonra kamera çok dik bir şekilde iyileşmeye başladı. İyi bir kamerası vardır.
Evet, iyi bir. Gerçi S4'ün kamerası yine sınıfında onlara göre iyi bir kameraydı. Ama S5'i bayağı çıta yükselttiler. 4K çekim vesaire gibi özellikler geldi ki S4'ün en kötü tarafı tasarımıdır. En iyi tarafı da tasarımıdır. Neden en iyi tarafı? Suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon olması. Doğru. Gerçi kapaklı olmasına rağmen. Pil performansı da yine pil hacim olarak 3000'ler seviyesinde olan bir cihaz olmasa da kötü gitmeyen bir cihaz. Touch Wiz arayüzünün evet yine kronik sorunları var. Çok fazla özellik olduğu için biraz yavaş çalışıyordu ama Galaxy S5 kötü bir telefon değil. 1500 lira seviyesinde ama alacağım telefonu olmaz mıyız?
Desire i var. Hani bizim yine bir arkadaşımız bizi uyararak sağ olsun burada fiyat konusunda yardımcı olmuş.
Bu da yine
olmuş.
Ön kamerasıyla ön plana çıkan bir
ön
telefon.
Ön kamerasıyla ön plana çıkan bir telefon ve telefonun aslında şöyle bir özelliği de var. Donanım olarak Desire dense de kötü bir donanıma sahip değil Desire i.
Fena değil.
Snapdragon tasarımı, 801 var sonuçta.
801 hızlı da çalışan bir telefon. Yakın zamanda zaten Android 6.0 güncellemesini ya aldı ya da alacak yanlış bilmiyorsam. Fena bir telefon değil ama mesela dedik ya az önce videomuzun ilk kısımlarında. Farklı fiyat segmentlerinde yavaş yavaş Lenovo'nun varlık göstermeye başlıyor. Şimdi bize geç geldi inceleme için. Yakınlarda incelemesini paylaşacağız. Vibe P1 diye bir telefon var. 5000 mAh pili olan, yine bitmeyen pili telefon yapmışlar bakıldığı zaman. 5.5 inç ekranı var. Full HD bir ekran ve Qualcomm platformunu kullanıyor. Özellikle performans, makul performansını iyi pil ömrü isteyenler açısından şimdi 5000 mAh pil, parmak izi okuyucu, Snapdragon 615 ve 1300 lira mesela.
Evet, ama bu telefonun şöyle bir şeyi var işte. Yani eline ağır aldığında resmen yani cüsseli bir şey aldığını hissediyorsun ve çok ağır bir telefon. Cebinde falan taşırken bu telefon aşağı çeker bayağı yani.
Ya Zenfone Max için aslında söylememiz gereken şey bunda da geçerli. Yani gülü seven dikene katlanır misali büyük.
Zenfone Max bundan hafifti lan, bu metal bir telefon.
Metal bir telefon. Bu arada şeyine de bakalım. Tam ağırlıklarını da daha rahat karşılaştırabilmek açısından. Şöyle.
Şimdi bazı arkadaşlarımız Note 4 de demişler ama Note 4 grey markette o fiyatlardı. Yoksa 1500'ün üstünde Note 4'ün. 1700-1800 aralığında yanlış bilmiyorsam fiyatı.
Şimdi mesela bu telefon Zenfone Max'ten yaklaşık bir 12 gram, 13 gram daha hafif. Ama ağırlık dağılımından dolayı da sen de öyle bir etki yaratmış olabilir. Hissiyat olarak metal bir kasaya sahip olduğu için Zenfone Max'te plastik kasa var.
Evet.
İlk dokunuştan gelen büyük hissiyat ihtimalle muhtemelen şey olmuş olabilir. Bakıldığı zaman üst, yani 1300 liraya 5000 mAh pil Snapdragon 615. Mesela 802.11ac var. Bu da her telefonda olan bir özellik değil. 5 GHz bandında Wi-Fi performansı yüksek olan. 32 GB depolaması var ve 2 GB RAM var Müslü. Parmak izi okuyucu. 32 GB depolama.
Parmak izi okuyucu önemli. Bana sorarsan. 1000 lira altında da aslında bakma sen. Operatör telefonlarından Türk Telekom'unkinde parmak izi okuyucu var.
Evet. Operatör telefonlarını belki en son konuşuruz. Evet. Orada çünkü ayrı bir kriter onlar. Bayağı iyi bir telefon açıkçası bakıldığı zaman. Özellikle pil performansıyla makul standart performansı bir arada arayanlar için.
Şimdi bu Sınıfı Z3 Compact da var. Teknosa'dan garantili olarak, Sony garantili olarak alabileceğiniz bir telefon. 1600 liradan şu anda seri sonu telefonları 1500 lira altına indirmiş, 1450 liraya satıyor Teknosa. Hı. Bir arkadaşımızın uyarısıyla fark ettik. Z3 Compact, burada fiyat olarak Z5 Compact o kadar yakın ki.
Bir aralarında 1500 lira desek aşağıdaki 350 ile 400 arasında fiyat farkı
yani
var.
Bence biraz fiyat farkını verip yukarıdaki telefonu almak daha mantıklı. Bu telefon seri son olması için pahalı yani.
Ya şimdi %25 oran olarak baktığınız zaman oran yüksek fiyat ya farkı olarak.
Öyle derdi, arada alacağın şey arası
tabii
çok farklı.
Tabii cihazlar
fark var
çok
yani
farklı ama burada
kamerasından özelliklerine kadar.
Ya bütçesel veren için daha mantıklı bir çözüm. Ama kıt kanaat oraya gelen için aradaki fiyat farkı da 125 olarak görünüyor. Bir de şu var tabii, ekranı küçük. Yani nasıl bir cihaz aradığınız da çok önemli. Şimdi bu 4.6 inçlik bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla buna göre beklentisi ayarlamanız lazım. Ama zaten Android tarafında 5 inç altında bundan daha iyi bir cihaz da yok. Evet. Ya Z3 Compact alacaksınız ya Z5 Compact alacaksınız. Hakikaten minik telefonların yıldızı olan cihazlar bunlar. Apple'ı zaten konuşacağız, iPhone şey. Onun biraz
bu arada grey markette, yani genel olarak bu internette gitti gidiyor N11 gibi sitelerde Note 3 de var. Note 3 bu fiyata artık alınmaz ya.
Ben bu saatten sonra o topa girmem.
Ben de evet.
Yani üzerine biraz koyar, beklerim, Note 4 alırım.
Samsung'un unutmaya başladığı bir cihaz sonuçta. Hatta unuttuğu bir cihaz diyebiliriz.
Cihaz tek başına kötü bir cihaz değil ama artık yani 2 yıllık bir telefondan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla çok fazla topa girmemek lazım. Bu arada Samsung'dan bahsetmişken bu 1000 lira 1500 lira aralığında Galaxy A3 ve A5 gibi cihazlar da giriyor ister istemez. Şunu söyleyelim. Malzeme kalitesi ve tasarımları çok güzel olan telefonlar. Su götürmez gerçek bu. Hem 2016 model A3 hem de A5. Ama fiyatları sunukları özelliklere nazaran biraz yüksek kalıyor. İşte Note 3'ten bahsettik, S5'ten bahsettik.
Note 3 almak için var. İsteyenler için de mesela Teknosa'da belli mağazalarda artık seri sonu cihazları son elden çıkartıyorlar. Yani artık gelmeyecek yeni cihaz. Onu da
gelmez.
Söyleyebiliriz.
Dediğim gibi ben bu telefonu uzak durmayı tercih ederim şu aşamada. A3 ve A5'te harika telefonlarla, harika telefonlar özellikle tasarım ve materyal kalitesinde ama fiyatları yüksek.
Evet.
Fiyatları yani o donanımla, o donanım performansıyla çünkü Snapdragon 615 şimdi diyebileceğimiz bir işlemci var içlerinde. Tamam, bazı serinin bazı modellerinde parmak izi okuyucu var, optik görüntü sabitleme gibi özellikler var ama birinci kanaatiniz, birinci kriteriniz yüksek performansla benzer fiyat seviyesinde daha fazla sunan cihazlar. Hatta daha altta G3'ler var işte bakıldığında. Snapdragon 800'ler vesaire.
1500-2000 bandına geçtiğimizde resmi Türkiye garantili, LG Türkiye garantili G4'ü bulabiliyorsun oradan. G4 niye önemli bir telefon? G4 şekil olarak çok etkileyici.
Çok
kamera avantajlı olarak belki de o sınıfta en iyi kameraya sahip telefonlardan bir tanesi. Neden bir tanesi diyoruz? Çünkü artık 1500-2000 lira bandına çıktığınızda orada Samsung Galaxy S6 da size el sallamaya başlıyor.
Gerçi S6'nın fiyatı da 1800 liralar civarında, o fiyat aralığında bulunabiliyor Galaxy S6.
Ve orada şimdi kamera konusunda iddialı bir telefon daha var. Z5 Compact. Artık 1500-2000 dediğiniz anda dikkat ederseniz telefonlar ne kadar elit hale geldiler.
Şimdi Z5 Compact Şimdi G4, Z5 Compact ve Galaxy A6'yı baz alacaksak eğer 1500 lira 2000 bandında belki bunu Note 4'ü de dahil edebiliriz. Performans, donanım, pilomi vesaire gibi tüm kriterleri bir yere getirdiğiniz zaman Note 4'ün orada belli bir avantajı var. Onu
Note
söyleyeyim.
4 çok avantajlı. Yani Note 3 almayı dedik ama Note 4 hala da çok
Note 4'de hala bayağı bir ömür var. Ama Note 4'ü büyük buluyorsanız eğer diğer telefonlara bakılırsa şimdi G4'ün Note 4'ten çok aşağı kalır bir yanı yok.
Evet.
Ekran kasa oranı çünkü az biraz geriden geldiği için 5.5 inç olması 5.7 inç zaten ekran boyutu da 5.7 değil mi? Yanlış söylemeyelim de. G4'ün.
G4 5.5 inç.
5.5 inç işte 5.5 inç ekran var ama ekran kasa oranı anlamındaki durum itibariyle esasında 5.7 inç yaklaşan bir deneyim sunuyor. Bu arada aklım sürekli V10'a gitti geldi 5.7 inç ekran olarak. Eğer büyük telefon istiyorsanız Note 4'ün belli bir avantajı var ama aynı zamanda kalemi de unutmamak gerekiyor. Benzer ekran boyutuna daha uygun bir telefon istiyorsanız eğer yine G4 orada dikkat çekiyor ama ekrandan bağımsız olarak baktığımız zaman Z5 Compact donanım olarak biraz rakiplerinden geri kalıyor. 2 GB RAM'i var ve Snapdragon 810'da belli noktalarda ısınmaya bağlı performans kaybı yaşadığını biliyoruz ister istemez. S6 Exynos 7420 parmak izi okuyucusu, yine çok iyi kamerası.
Evet.
Ve evet, bazı dezavantajları var. SD kart takamıyoruz. Mesela bu Z5 Compact'ın avantajlarından bir tanesi.
Evet, dezavantaj.
Tabii Z5 Compact'ın ekranın küçük olmasına bağlı olarak pilomi noktasında belli bazı avantajlarından bahsedebiliriz. Özellikle belli bazı kullanım senaryolarında ama o fiyat aralığında galiba en dengeli cihaz, eğer büyük telefonlardan konuşmuyorsak S6 olur. Küçük telefon istiyorsak zaten Z5 Compact'ın muadili yok.
Aynen, onunla muadili yok Android dünyasında.
Büyük telefon olarak bakıyorsak da Note 4'ün hala gideri var.
Şimdi orada M8 var ucuzlayan fiyatıyla beraber ama HTC One M8, ancak HTC One M8'i zamanla çok isteyip alamadıysanız alacağınız telefon olmuş. Şu anki haliyle çok rekabetçidir. Özellikle S6 yanında biliyorsunuz onun aslında S6'nın nasıl rakibi M9. Ki M9'da bir varlık gösteremedi.
Yok, gösteremedi.
Hani M8'den hiç konuşmaya gerek yok o tarafta.
Bu arada S6 G4'ten daha iyi bir cihaz mı diye soru gelmiş. Daha performanslı bir cihaz, onu söyleyelim. Tasarımı tartışılır. G4'ün evet. Tasarımı bence daha güzel. Tip olarak bakıldığında daha iyi görünüyor.
Kullanması
ama
daha keyifli.
Daha keyifli ama şöyle bir şey var. Eğer G4'ü mesela deri kapakla ya da o seramikimsi kapakla alırsanız, yoksa diğer türlü S6'nın cam malzemesi isterseniz orada hissiyat anlamında biraz daha hissiyat veriyor. Kamera konusunda yarışırlar. Şimdi S6'ın kamerası da kötü değil. G4'ün kamerası da kötü değil Mesut. Dolayısıyla kamera konusunda çok birbirlerinden uzak telefonlardan bahsetmiyoruz ama performansla beraber bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman özellikle mesela oyun oynuyorsanız S6 çok daha hızlı bir cihaz. Çünkü Snapdragon 808'in genel yeteneklerini bir tarafa bırakıyorum ama GPU performansı maalesef G4'ün, ki bir amiral gemisi telefondan bahsediyoruz, onu taşıyabilecek bir oyun performansı sunmaktan biraz uzak G4'ün işlemcisi.
2000-2500 liraya geldiğimizde yine orada değişik telefonlar var ama ben 2000 liraya geçmeden önce burada bir iPhone konuşması yapmak istiyorum. iPhone SE.
Evet, iPhone SE. Yani sen başlayacaksın, konuşacaksın madem.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer Apple tarafında iOS işletim sistemini taşıyan, illa Apple iPhone almak istiyorum diyorsanız, zaten iOS işletim sisteminde sadece tek adresiniz iPhone'lar ve iPhone SE'de fiyatıyla ve sunduğu paketle bu taraftaki en avantajlı telefon olma özelliği taşıyor. 2000 liraya 16 GB bellekli versiyonu alıyorsunuz ki günümüz şartlarında 16 GB gerçekten çok az. 2400 liraya da 64 GB'lık versiyonu alıyorsunuz ki ben eğer bu sisteme girmeye, bu ekosistemin parçası olmaya çok hevesliyseniz minimum 64 GB'den başlamanızı tavsiye ederim. Ama yok, bana 16 da yeter. Ben sadece birkaç fotoğraf çekiyorum, gerisini sosyal medyada geziyorum derseniz eğer 16 GB da yeter. Yetmez değil, yeten insanlar var. Ama Android mi iOS mu arada kaldıysanız eğer, şunu söyleyeyim ki fiyat performans açısından iddialı bir ürün değil. Eğer Android cihazları da işin içine katarsak.
Şimdi eğer buradaki istek sadece iOS tabanlı bir cihaz sahibi olayım, yeni bir cihaz alacağım, hangisini alayımsa orada iPhone SE kendisini evet, gösterebilir. Çünkü o ekran boyutunda, o kasa boyutunda, gerçi ekran kasa oranı biraz kötü olduğu için 4 inç telefondan bahsediyoruz ama Z5 Compact'tan aşağı kalır yanı yoktur evet, diye tahmin ediyorum. Telefonları yan yana getirdiğimiz zaman. Amaç iOS'te bir telefon alınabilir. Eksikleri var mı? Var. Nedir mesela? Ön kamerası çok geri kalmış. Yani günümüz standartlarından çok uzak bir ön kameraya sahip. Arka kamerası iPhone 6 SE jenerasyonundan geldiği için fena iş çıkarmaz. Performans çok hızlı bir telefondan bahsediyoruz ama ekran boyutu tabii ki sizin için uygunsa eğer ve iOS kullanacaksanız orada herhangi bir sorun yok. Ama iOS ya da Android'den bağımsız olarak ben bir telefon alacağım, 2000 lira civarında param var, her şeyde güzel bir telefon istiyorum diyorsanız eğer, bu telefon sizin her ihtiyacınızı karşılayabilecek bir telefon değil. Ben 2000 lirayı biraz yüksek buldum. Yani evet, iPhone tarafında Apple'ın şu ana kadar çıkardığı en uygun fiyatlı telefon.
Evet.
Özellikle kıyasladığımız zaman iPhone 6'dan daha iyi bir telefon bakıldığında. Plus'ından değil ama küçüğünü bence geride bırakacak bir telefon olmuş. Ama şimdi arkadaşlar yani 2000 liraya bakıldığı zaman bu telefonun bence hakkı 1500 ile 1700 arasında bir yere konumlandırılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü iPhone 5S'nin durumu ortada. Evet, bir iPhone 5S değil bu telefon. Daha yeni, daha güçlü, daha hızlı bir telefon ama 2000 lira yerine 1500-1700 bence daha uygun olurdu gibime geliyor. Çünkü 2000 liraya birkaç yüz lira koyunca Note 5'leri alıyorsun.
Evet, birkaç biraz öyle bir durum var.
S6'ları alıyorsun. İşte Z5 kompaktları buluyorsun. Note 4 alıp cebinde paran kalıyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman yine o fiyat seviyesinde farklı üreticilerin farklı cihazları var. Dolayısıyla bence Türkiye şartlarında işletim sisteminden bağımsız olarak düşündüğümüzde fiyatı bir miktar yüksek kalmış. Onu söyleyebilirim.
Şimdi 2000-2500 bandına çıktığımızda burada büyük ekran telefonlara karşılaşıyoruz. Zaten küçük ekranlı olup da çok iddialı olan modeller az sayıca. Bunlar 2000'lerin altında kaldı birçoğu. Büyük ekran telefonlarda da Note 5 var herde.
Yani Note 5
2000-2500 bandında en iddialı cihaz.
Note 5 benim bugün ekran boyutu çok sorun değilse eğer ilk tavsiye edeceğim telefon olur.
Evet, öyle.
Çünkü fiyatına göre sunduğu özelliklerini düşündüğümüz zaman
çok iyi.
Hala gerçekten muazzam ya da muazzama çok yakın bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Eksikleri var mı? Var. Yani bir takım temel eksiklerini zaten incelemesini anlattık. Sürekli de konuşuyoruz ama ekran boyutu, deneyim, hız, performans, pilomu gibi tüm kriterleri yan yana getirip 2300 lira seviyesindeki fiyatını da düşündüğümüz zaman gerçekten baya baya iyi bir telefon, onu söyleyelim.
Bir de V10 var. İşte hani ona o boyutlarda olup da rakip olabilecek ama V10 donanımsal olarak
Snapdragon 808'den kaybediyor.
Evet.
Evet, o da yine askeri standartlarda dayanıklı, kasası, kamerası iyi, dayanıklı bir telefon vesaire. 64 GB'la geliyor mesela bakıldığı zaman, bazı avantajları var ama performans tarafı LG'nin geçen seneki en zayıf tarafı arkadaşlar, performans. Yani Snapdragon 810 olsaydı ya da bu telefonlar Samsung'un işlemcisi aynı işlemciye sahip olsaydı bugün başka şeylerden belki konuşuyor olabilirdik ama doğru. Snapdragon 808 tuttu LG'yi şöyle biraz aşağı çekti arkadaşlar, onu net bir şekilde söyleyebilirim.
2000-2500 bandının en efsane bir telefonu da HTC One A9 2200 lira fiyatı.
Bilmiyorum, hiç konuşmaya gerek yok bence yani. Ha şu var, benim tek amacım iyi bir telefon alıp muazzam bir ses deneyimi yaşamaksa, ses çıkış gücü en yüksek telefon olsa bu telefon,
evet, bu telefon çalışıyor orada
ama
iddialı.
Onun için hiçbir şekilde rekabetçi olamaz.
2300 lira Xperia Z5 var. Xperia Z5 kötü bir telefon değil ama 2300 lira biraz fazla kalıyor sanki o telefonun fiyatı için.
Ben bugün Snapdragon 810 hiçbir cihaza 2000 liranın üstünde para ödemem.
Evet.
Onu net söyleyeyim.
Yani oradan kaybediyorum. Sunduğu özelliklerle aslında çok iyi bir telefon. Çok iyi bir pakete sahip. Özellikle kamerası çok iddialı bu sınıfta. MicroSD kart takabiliyorsunuz. Hala soya toza karşı dayanıklı bir modelden bahsediyoruz. Parmak izi okuyucu var ve güzel bir yere yerleştirilmiş. İyi kullanıyorsunuz. Kullanıcıya bakan stereo hoparlörlerden bahsediyoruz.
Android 6.0 geliyor. Evet. Yazılım güzel çalışıyor.
Bu telefon 2000 lira olursa işte o zaman kaos yaşanır o tarafta.
Yani bunu direkt iPhone SE ile yan yana koyacaksın fiyat olarak, evet, bakıldığı zaman. Ya tabii ki her markanın kendi telefonuna biçtiği fiyat farklı oluyor. Şimdi Sony diyor ki benim Xperia Z5'imin Note 5'ten aşağı kalır yanı yok. Niye ondan aşağı fiyatı kullandırayım? Ama bir piyasa gerçekleri var. Snapdragon 810'un yapabildikleri ortada. Yapamadıklarını zaten biliyoruz. Bugün için benim şahsi görüşüm 2000 liranın üstündeki hiçbir telefon eğer Snapdragon 810'luysa eğer alınamaz. Çünkü zaten 2000-2500'e 820'li cihazları kısa süre içerisinde göreceğiz. Çıkış fiyatları belki biraz yüksek olabilir ama zamanla o fiyata oturacaklardır diye düşünüyorum. Onun dışında Xperia Z5 tarafında Z5 Premium var. 4K ekranlı cihaz. O da 2700 lira civarında fiyatı var. O çok deneysel bir telefon.
Evet.
Çok böyle ekran, nasıl diyeyim sana, ekrana çok etkilenen birisiyseniz ve sadece belli koşullarda da olsa ekranın o vakit çalışabileceğini düşünüyorsanız eğer zaten alternatifi yok.
M9 var 2300 liraya. M9 için çok yüksek bir para. Yine 810 bir de Xperia Z5 ile karşılaştırıldığında paket olarak daha az şey sunan
kötü
bir telefon.
Kamerası daha kötü, parmak izi vesaire şu bu handikapları var.
S6 Edge için ne diyorsun ama? 2500 lira. S6 Edge de şimdi o sınıfta şey bir telefon, tarz bir telefon.
Yani kavis, ben S7 Edge videosunda söyledim. Evet,
500 lira fark etmez değil mi?
Yok, etmez. Bir de şöyle bir şey var. S6 Edge'de S7 Edge'in evet kavisi bir miktar daha işlevselliğe yatkın ama bu telefonlarda genelde kavis telefonun şekline yaptığı katkıdan ziyade kullanıma çok süper bir etki yapmıyor. Her gün yazılımını açıp gece...
Yani şu S6 Edge Plus'ta bile yapmıyor dev bir telefon.
Yok yapmıyor yani. Şimdi 2500 liraya ben S6 Edge almak yerine S7 alırım. Üzerine 100 lira daha koyar. Daha yeni, daha güncel ve daha hızlı bir telefon olarak
daha gerçekten çıkar. Anlamlı
ama
bir çözüm
ama orada dediğim
olur.
Gibi yani şu anda altın oran diye söyleyeyim yani. Oradaki en tatlı noktayı Note 5 oluşturuyor. 2300 liralara falan galiba bulunabiliyor. O açıdan Ya şu an tablo komik, biraz o yüzden duraksadım.
Şey, iPhone'ların fiyatlarını Erdi'ye gösteriyorum da bu taraftan. iPhone 6 16 GB'da 2500 lira mesela.
Abi iPhone 6 Plus var, 3000 lira 16 GB.
Evet, yani 16 GB'ti. Ya gerçekten iPhone alma işi gerçekten çok isteyen bir adamın yapabileceği bir iş. Ya. Çok istemen lazım.
Çok istemem lazım ya, sadece iOS ekosisteminde kalacağım ben. Çünkü zaten bu cihazlardan başka alternatifim yok ama arkadaşlar piyasa koşullarında cihazlar zengini farklar zaten giderek kapanıyor. Ha, Apple'ın artıda olduğu yerler var mı? İlla ki var. Yazılım tarafında hala yazılım zenginliği ve kaliteli yazılım sayısı iOS ekosisteminde hala önde. Evet, fark biraz fark kapanıyor ama hani iOS'in yazılım tarafında belli avantajları var ama Android de artık o eskilerden kalan Android değil. Hızlı çalışıyor. Her yeni jenerasyonda bir sürü yeni özellik ekleniyor. Mesela iOS 9.3'te Apple ne dedi? Night Shift diye bir özellik koyduk. Gece daha rahat okuyabiliyorsun. Bu Android'de zaten epeydir olan bir özellik bakıldığı zaman.
Ekstra olarak bir de şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Son model telefonlara baktığınızda hızlı çalışmalarının yanında kameraları falan zaten iPhone'lardan fersah fersah daha iyi durumda.
Yani tabii canım.
Çok daha iyi fotoğraf çekiyorlar. Daha fazla kabiliyete sahipler. Genel kullanımda ekran kaliteleri daha iyi, daha parlak. Yani kötü kalan bir yerleri kalmadı.
Şimdi şu da var, bazı arkadaşlar şey yazmışlar, bahsettiğiniz fiyatların altında bulunabiliyor ama biz videonun başında onu da söyledik.
Evet,
biz burada
market olarak
resmi şey yapmıyoruz. Vatan Bilgisayar Teknosa gibi yerlerden bakıyoruz. Daha uygun fiyata resmi garantiyle buluyorsanız zaten o ayrı bir tartışma konusu olur ama tek tek hangi satış noktasının kaça sattığını bilemeyeceğimiz için biz herkesin ulaşabileceği fiyatları baz aldık. Dolayısıyla bu istersen farklılık gösterebilir. Mesela hepsi burada da Xperia Z5 1950 lira denmiş. Dediğimiz yere gelmiş zaten, yani 2000 liranın altında olması gerektiğini söylemiştik.
Tamam. Ama Hepsiyodo.com da greydir o büyük ihtimalle.
Evet, Hepsiyodo.com'da aynen. Orası biraz şey gibi oldu. Çarşı gibi oldu.
Hepsiyodo.com N11 tokadından sonra, N11'de ondan sonra toparlanma sürecinde kendisi açık markete döndü. Sadece Hepsiyodo.com satmıyor artık. Ali'nin ve Eli'nin sattığı telefonlar da var. Bundan dolayı çok mağdur olan kişi de tanıyorum. Hepsiyodo.com'dan aldığını zannediyor.
Resmi ürün.
Evet, öyle zannediyor ama anlamıyor tabii. Çünkü yıllar boyu öyle alışveriş yapmış internetten. Hepsiyodo.com garantisiyle almış. Şimdi Ali'den ve Eli'den geliyor. Hepsiyodo.com sadece aracı. Bu arada bu aracı kurumlarla ilgili bir video çekmek lazım. O kadar riskli ki N11'den falan bir şey almak. N11 bir sıkıntı yaşadı mı ben sorumlu değilim diyor. Hemen aradan çekiliyor, seni oradaki adamla muhatap ediyor.
Ama ben sana bir şey, ben sorumlu değilim diyor. O zaman komisyonu niye alıyorsun?
Evet. Ya sorumlu zaten. Öyle bir dünya yok. Yani sen o siteden alışveriş yapıyorsun sonuçta. Ya kim benim hangi tedarikçiden geldi önemli değil.
Tamam, beni satıcıyla buluşturuyorsun. Benim için kolaylık bu. Aradığım şeyi bulma anlamında. Daha sonra satıcıdan ben mi mal alıyorum? Benim ödediğim paradan %3, %5, %7, %10 neyse onun komisyonunu alıyorsan eğer, hiçbir koşulda bana benim sorumluluğum yok diyemezsin ya.
Ne yazık
maalesef
ki.
Maalesef çok fazla açık var. Çok fazla eksik gedik var. Kendi adıma da söylüyorum. Pek çoğumuz hala haklarımızı tam olarak bilmiyoruz. İşte Sektör Doğayı Niyazi Saral'la video çektik arkadaşlar. Ayıplı mal nedir? Nasıl iade edilir? Onu da lütfen izleyin. Haklarımızı biraz öğrenmek, okumak gerekiyor. Çünkü herkes yani her şeyi bilmeyebilir. Ama para ödüyorsak eğer. Bir ay boyunca eşek gibi çalışıyoruz.
Evet, bu cihazı alıyorsun. 2000
lira para alıyorsun, daha sonra bunu cihaza veriyorsun. En ufak sorunlu adam diyor ki ben sorumlusu değilim, git muadilini bul.
Uğraştır
muhatabını yani, bul. Yani bunları iyi kavramak lazım.
2500-3000 bandına çıktığımızda işte burada bir iPhone'ları görüyorsun.
2500 lira üzerinde S7 var. 2500 lira S7 Edge var. S7 2500 lira, gerçi o da 2500 lira üzerinde ama 2500 lira üzerinde
o 3000 üzerinde şimdi S7'ye işlediğin telefon.
Şimdi oraya geçelim. Şimdi 2500 lira üzerinde 2-3 telefon var. 3000'in çünkü 3000 üzerinde şimdi çıkmıyor bence. V10 var. S7 var. V10 5.7 inç iri büyük bir telefon. Kamerası güzel çalışıyor ki. V10'un bir kamera arayüzü var. Başka hiçbir telefon da yok. Onu söyleyelim.
Yani sadece kamera arayüzünün de içinde alınacak telefon yok. Kullanması çok zor. Pili çok fazla giden.
LG'nin kronik sorunu piller hacim olarak büyük ama verimlilik anlamında
çok kötü
özellikle yani. Ekranların verimliliği belki biraz daha optimize edilebilir ki G5'te ona çok mesai harcadıklarını söylüyorlar zaten. Orada S7 alır gibi görünüyor. 3000 lira üzerinde de ya bunları söylediğimiz zaman bazı arkadaşlar aman Samsung'lusunuz falan diyor da şimdi test ettiğimiz için söylüyorum. Yani hani isteyen istediğini alabilir ama
evet.
Bu bizim artık görüşümüz oldu. 3000 üzerinde benim tercih edeceğim telefon S7 Edge'den başkası olmaz.
Açıkça söylemek gerekirse arkadaşlar, eğer dediğimiz gibi sadece bir platforma özel bir şey almak istemiyorsanız, yani ben sadece iPhone kullanacağım, sadece iOS'ta kalacağım demek demiyorsanız 3000 lira üstünde tek bir telefon var şu anda. S7 Edge var. 2500 üstünde de S7 var.
S7 var.
Sunduğu paketle beraber.
Zaten iPhone 6'lar o paralı hiç verilmesin bu saatten sonra. 2500-2600 zaten falan yani.
Apple da unuttu. iPhone S7'de bir 2 GB bellek var. iPhone 6'da 1 GB bellek var. Yani sonu belli o telefonun yani.
Sonu belli, bir de zaten performans olarak da iPhone S7'nin gerisinden gelen cihaz ailesi oldum. Eğer ben zaten ayda 20-30 bin lira para kazanıyorum, her ay bir tane telefon almak istiyorum diyorsanız iPhone 6 S7'nin Plus'ı 128 GB'la beraber orada belki alınabilir ama Ben 3000 lira seviyesinde parayı bir yere getireceğim, bir telefon alayım uzun ömürlü diyorsanız zaten Eylül ayında biz iPhone 7'yi göreceğiz. Bu ne demek oluyor? iPhone 6 ailesinin, iPhone 6'sı ailesinin zaten şurada 4. aydayız, 3. aydayız. 9. ay 6 aylık bir ömrü kalmış.
Evet.
Tamam, Apple telefonlar ikinci elde belki çok değer kaybetmiyor Android cihazlar kadar ama eğer ucu ucuna getireceğiniz bir para varsa bence bekleyin. Ya da senenin telefonu olarak size 7H gibi cihazla devam edebilirsiniz. Kamerası çok iyi. Benim şu ana kadar gördüğüm belki en güzel 2-3 telefondan bir tanesi tasarım olarak bakıldığı zaman. Kendisine az bazı avantajları
G5'te
var.
G5'te 2800 liralık fiyatıyla arkadaşlar o tarafta çok şanslı sahip bir telefon değil.
Şimdi onun da lansmanı olacak. Evet. Benim ilk duyduğum fiyatlar ki YouTube'dan paylaşmıştım. Daha sonra LG tarafı resmi fiyatı belki söylemedi ama Vatan bilgisayardan vesaire ön sipariş fiyatları 2700 lira olarak çıktı. Eğer benim ilk paylaştığım fiyat yani 2300 lira seviyesinden gelirse o telefon
uçuk olur.
O zaman işin rengi değişir ama S7 ile kafa
uçuk
kafaya getirdiğimiz zaman
uçuk olur dediğimde yani kullanıcı karar verme aşamasında en azından daha
rahat karar verebilir. Biraz şey yapabilir yani. Hani acaba bu mu diyebilir ama S7 ile kıyasladığımız zaman arkadaşlar yanında o aksesuarları da vermeyecekse eğer biraz olabilir. Çünkü özellikle tasarım tarafında bayağı tartışıldı. Pil ömrünün ne olacağı tam belli değil. Evet, bazı testler var yurt dışında. Mesela S7 ile kafa kafaya gelmiş. G5 pil performansı olarak bakıldığı zaman ama bunun dışında tabii ki genel olarak ekosistemin de bunu nasıl karşılayacağı önemli. Çünkü LG tarafı genelde piyasada şu anda uygun fiyata iyi telefon satan firma olarak oturmuş bir algı var. Bunu LG Türkiye belki bilerek yaptı, belki bilmeyerek yaptı, belki grey marketin bir sonucu oldu ama G5'i 2700 lira dediğiniz zaman ilk tepki genelde abi fiyatı yüksek olmuş oluyor.
Evet. Şimdi arkadaşlar genel sorularınıza geçebiliriz. Biz açıkçası kendi değerlendirmemizi yaptık. Sizlerin de katkılarıyla gerçekten sağ olun. Fiyat değerlendirmesi yaparken farklı cihazlarını
gösterdik. Bu arada şeyden bahsetmedik. LG G5 ile aynı gün HTC 10 ya da M10, HTC'nin yeni amiral gemisi de Türkiye'de lanse edecek dünyayla aynı
anda. Şimdi aslında 10 hakkında da konuşabiliriz. Ne bekliyorsun ondan? Sence bir ışık parlatabilir mi?
Ya tasarım 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Donanımı da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz.
Tek bir şans var fiyat zaten şu anki belirtiler konusu.
Yani şu an A9 2300 liraysa fiyat listelerinde M10 ya da 10 çıktığı zaman herhalde 1000 lira olacak bu telefon ya da M10 3500 lira olacak. Şimdi bir o fiyatlandırmadan yola çıkarsak
şimdi
eğer.
Şimdi ne söyleyelim, M10 eğer kalkar da S7 ile benzer bir fiyattan ve onun üstüne konulmanız hiç şansı yok. Yani şu anki ortaya çıkan donanımsal özellikleriyle ağzıyla kuş tutsa kurtaramaz orada kendini.
Ya donanım özellikleri şimdi 3000 mAh pil, 5.2 inç civarında ekran, Super LCD 5 vesaire 4 GB RAM bunlar fena değil ama iki soru işareti var. Birincisi kamerasının nasıl performans göstereceğini bilmiyoruz.
Evet.
LG tarafı dünyanın en iyi kamerası tarzında hem ön hem de arka kamera için bir takım açıklamalar yapıyor ama daha önceki telefonlar için de bazı açıklamalar vardı. Ortaya çıkan sonucu biliyoruz. Burada kamera performansı tartışmaya açık olabilir ve tasarımı tartışılabilir. Bunların insan kullanıcıların, sizlerin ya da müşterilerin, tüketicilerin nasıl reaksiyon göstereceği önemli. Çünkü S7'nin tasarımını biliyoruz. Neler yaptığını da çok iyi biliyoruz. Neler yapamadığını da biliyoruz. Diğer taraftan ama M10 biraz kötü bir mirasının evet, önüne geçecek bir telefon olacağı için M10'u çıkmadan çok net konuşmak doğru olmaz ama tasarımı çok tartışılıyor. Piyasanın en güzel telefonu olmayacağı da sızıntılar doğrusu açık.
Evet, şimdi bazı arkadaşlarım şunu sormuş. G-Flex 2200-2500 unuttunuz mu? G-Flex 2 arkadaşlar şu anda LG tarafında Türkiye'ye getirilen bir telefon değil. Bulursanız son stokları bulursunuz. O nedense getirildi, unutuldu.
Herkese hitap eden bir telefon da değil. Kabisi mavisi yapısıyla vesaire herkese hitap eden bir telefon da değil. Ama alan, o fiyat alan benim sıkıntı yaşamaz. Çünkü Snapdragon 810 civarı donanımıyla da fena performans göstermez. Fakat bulabilirsiniz tabii ki.
Evet. Bir arkadaş saatimi sormuş. Gear S2 modeli arkadaşlar bu. Gear S2 desek hatta daha anlaşılır olabilir herhalde. Gear S2 modeli ve memnun olduğum bir akıllı saat. Çok uzun zamandır da takıp kullanıyorum. Bir arkadaşımız şeyi sormuş herhalde. Senin de aslında yakından takip ettiğin bir konuydu bu. Bu tam olarak pardon. Huawei Honor 7 modeli. Operatörle beraber geldi biliyorsun.
Geldi. Biraz geç geldi. Evet. Türk Telekom grubu getirdi. Türk Telekom Honor 7 diye geldi. Malzeme kalitesi, genel donanım özellikleri, performansı da fena değil. Galiba 1300 liralar seviyesinde bulunabiliyor. Özellikle materyal kalitesi önerilenler için fena telefon olmaz. Tarifiye ek de uygun bir fiyatlandırma eğer Avia müşterisiyseniz alabiliyorsanız alan sıkıntı yaşamaz ama hani bu saatten sonra 1300 liraya gidip böyle süper bir telefon gelmiş bunu almalısın diyebileceğim bir cihaz da değil. Yani 4-5 ay önce gelseydi durum biraz farklı olabilirdi. Ama şimdi işin rengi farklı. Keza bu telefondan belki birkaç hafta önce de Vodafone tarafı yine Huawei ile işbirliği yapan GR5 diye bir cihaz getirdi. GR5 kendi fiyat seviyesinde fena görünmüyor yani tatlı bir cihaz onu söyleyebilirim ama operatörleri özellikle gruba dahil etmedik çünkü herkesin farklı operatörü var. Herkesin evet, farklı tarife paketleri var. Ama operatörler tarafında şunu söyleyeyim, Türk Telekom grubunun şu anki portföyü bayağı iyi. Ya hem TT 175 hem de Honor 7.
En iyi portföye sahip oldular.
Kendi markasını taşıyan cihazlar anlamında söylüyorum bunu. İkinci sırada Vodafone geliyor. Çünkü hem Huawei GR5 hem de Vodafone Smart 6 modeli hiç fena değil.
Çok yatırım yapan Turkcell ise nedense en geriye düştü.
Turkcell maalesef, şimdi T60'da hala verecek dendi. Ben bizzat Turkcell teknolojiden yetkililerle konuştum. Android 6 gelecek mi? Evet dendi. Henüz belli değil galiba. Bir süre önce Turkcell kendi Twitter hesabına açıklama yapmış. İkinci çeyrekte mi? Üçüncü çeyreğin başında mı ne vereceğiz demişler. Yani bayağı bir geç vermiş olacaklar ama en azından gelmesi hiç olmazsa bayağı bir kullanıcısı var. İyi olur diye düşünüyorum. Turkcell T70 gelecek. 4.5G lansmanından çok kısa bir süre sonra muhtemelen Nisan ayı sonu ya da Mayıs başı gibi lanse edilir. Ramazan'dan sonra da piyasaya çıkar diye düşünüyorum. Çünkü Turkcell'de de şey var, lansman tarihi ve piyasaya giriş tarihi farklılık gösterebiliyor. Turkcell'in böyle bir cihaza ihtiyacı var. Çünkü şeyi biliyorum Mesut, Turkcell T60 geldi. T50 biliyorsun patladı. Çok evet. Büyük başarı elde. 500-600 bin satan cihazdan bahsediyoruz.
Onların en iyi satan cihazı oldu. Onlar da zaten ondan sonrasında şimdi, bir sonraki modele çok yatırım yaptılar.
T60'da yine benzer satış rakamlarının çıkabileceği konuşuluyordu. Yani öngörülüyordu. Projeksiyon öyleydi. Yani 400-500 binleri görür müyüz şeklinde galiba Turkcell T60'da. Ama çok kısa süre içerisinde Vodafone öyle bir cihazla geldi ki Smart 6'yla. Turkcell T60 arkadaşlar 200 bin adette kaldı. Sonrasında devamı gelmedi ama T70'teki beklentinin T50 ile benzer olduğunu söylüyorlar benim duyduğum kaynaklar. Bakacağız nasıl bir cihaz olacak. Blade V7'ye belli açılardan benzeyen ama donanım olarak biraz daha farklılaşan bir cihaz olduğu, materyal kalitesinin de Blade V7'den farklı olduğu bir telefon olacak Turkcell T70.
Şimdi bir arkadaşımız karşılaştırma olarak burada LG G4 mü yoksa Huawei G8 mi demiş. Bu gerçekten aslında kullanıcının kendi tercihine kalan bir olay.
Yok, burada G4 kesinlikle.
Şimdi G4 öyle de tasarımsal olarak da G8 çok güzel bir telefon.
Güzel telefon ama performans olarak daha yavaş, kamerası daha kötü. Yani
ya G4'üm ben platformdan o kadar memnuniyetsizim ki son güncellemeden sonra. Çok gönül rahatlığıyla da öneremiyorum Erdi.
Ya şimdi şöyle,
G4'ün... Yani G8 kötü bir telefon değil. G4'ün yanında şey kalan bir telefon.
Yok, farklı segmentlerin cihazları evet. Zaten. Bu telefon daha orta seviye bir cihaz. G4 orta üst seviye bir cihaz. Evet. Şimdi G8'e test etmediğim için tam platformdan de ben emin değilim ama telefonu tabii yine yani donanım paketi yüksek bir telefon fakat yani G4 orada akar.
Son 6.0 güncellemesinden sonra ben G4'ü kullanmadım bir daha. O kadar kötü bir pile sahip oldu ki telefon. Kullanamıyorsun kesinlikle. Artık o eski tadı vermiyor. Ve yeni güncelleme gelmiyor telefona doğru dürüst. Hani sorunu aşacak da aşmayacak da LG tarafında o yeni güncelleme olayı çok sıkıntılı.
Tamam, bakmak lazım ama dediğim evet. Gibi hız, performans ve kamera olarak özellikle kamera ve oyun insanın pek çok kişinin en çok kullandığı özellikler bunlar. Orada ama tabii arada fiyat farkı da var. Yani yine birkaç yüz lira oynuyor galiba.
Var evet.
Tam onu söylemek gerekiyor. Bu arada bir arkadaş demiş ki 2016'da Snapdragon 820'yi 60 küsur model kullanacaktı. İlk çeyrek bitiyor. Kullanabilen arkadaşımız varsa görünmeyensin demiş. Snapdragon 820 ile ilgili arkadaşlar 60 küsur cihaz 60 tasarım anlamına geliyor. Design win denen bir algı var. Yani diyor ki Qualcomm farklı üreticiler 60 tane modelde bizim telefonumuzu kullanacağını açıkladı. İşbirliği yapıyoruz ama bunların tarihlerini çok fazla vermezler. Hangi cihazlar var? İşte Galaxy S7 ailesinin Amerika, Japonya ve Çin versiyonu var. LG G5 var. LED TV var ki CES fuarında incelemesini yapmıştım. Yine bizim sitemizde ve YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bazı cihazlar var. Bir kısmı da yolda. Öyle zannediyorum ki asıl büyük hareketliliği yılın ikinci yarısına doğru göreceğiz gibi.
Bu arada arkadaşlar GM5 Plus ile ilgili çok fazla soru soruyorsunuz ama tekrar söylemekte yarar var. Biz bu telefonun henüz son sürümünü detaylı bir şekilde test etmedik. Bu yüzden bu telefonla ilgili konuşmanın hatalı olacağını düşünüyoruz. Evet, telefon çok şey vaat ediyor. Donanımsal olarak çok çok iyi seviyede. Üstünde çok titizlikle çalışılmış bir cihaz. Ama son sürümü bir geçsin elimize. Değil mi? Artık bu piyasaya çıkmaya hazır kutulu versiyon dersine denelim. Bizim denediğimiz versiyon aslında cihaz vardı, yazılım yoktu. Çünkü daha Google üstüne yazılım yazmamıştı cihazın. Çok böyle deneysel bir platform çalışıyordu.
Ya çok, bana da çok soru geliyor. Hani şu aşamada kağıt üzerindeki verilerden yola çıkarak mesela GM5 Plus'ta neyi görseydim iyi olurdu diye düşünüyorum bir taraftan. Artılarını söyledik ama bence o telefonda 617 değil de 650 serisi bir platform olsaydı Qualcomm'un. Ben daha sana söyleyeyim olur, yılın telefonu olabilir. Yani kendi sınıfında yılın telefonu olurdu.
Evet, gerçekten de çok iddialı olurdu. Şimdi bazı arkadaşlarımızdan hala da bu ikili arasında kalanlar var. Mesela iPhone 6'dan S7'ye geçtiğinde acaba pil konusunda bir iyileşme görmeyeyim. iPhone 6'nın pilinden çok memnuniyetsizim diyen bir kullanıcı
iPhone
var.
iPhone 6'dan S7'ye geçerse kendisi için hayırlı bir şey yapar pil performansı olarak.
Pil performansı olarak öyle ama şimdi burada bu geçişlerde arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Aynı arkadaş 4S'den beri iPhone kullanıyormuş. Eğer bu kadar uzun süre bir ekosistemin parçasıysanız satın aldığınız uygulamalar, yedekleriniz, programlarınızın işte ek özellikleri, ayarlarınız vesaire hep o platformda kalıyor. Bir sonraki platforma geçtiğinizde en az bir 2-3 ay bocalıyorsunuz. O platformu öğrenmeniz, yeni alternatif programlar bulmanız bazı programların ikamesi olmayabiliyor. Çünkü o platform Apple'la beraber sunduğu uygulamaları da kullanıyor olabilirsiniz. Yedekleme yazılımını kullanıyor olabilirsiniz. Bu yüzden iyi düşünün. Eğer geçiş yaparsanız bir daha ne yazık ki o geçmişteki sizle beraber gelen o büyük ihtimalle Apple'ın size sunduğu birçok uygulamayı o tarafta ikame eder şekilde bile bulamayacaksın. Çünkü çok farklı çalışıyor diğer taraftaki uygulamalar.
Ben de aynı fikirdeyim açıkçası. Bu arada yorumlara bakıyorum. Burada birkaç tane önemli yorum var. Bunlardan bahsetmek lazım. Birincisi, evet, mesela S7 ailesine rakiplerinden ayıran unsurlardan bir tanesi Cat9 modeme sahip olması. Yani S7 ve S7 Edge arkadaşlar 450 megabit saniyede veri dosya transferine veri transferine izin verebilecek düzeyde performans diyorlar modem tarafında. LG G5 Türkiye ilk olarak Cat6 modemle gelecek. H'si onun akıbetini bilmiyorum.
Evet.
Cat9'da gelir mi?
Snapdragon 820 var gerçi. O Snapdragon 820'li cihazlarda düşük Cat modemler kullanmazlar.
İşte G5'de Snapdragon 820 var. Cat6 var. Genelde üreticiler yeni bir platformu duyururken en yüksek modem konfigürasyonuyla tanıtıyorlar. İşte Qualcomm'da Snapdragon 820'yi tanıtırken X12, X13 sınıfı, Cat12 modemlerle duyurdu ama burada arkadaşlar modem tanıtılır ama paketin içerisinde zorunluluk olarak sunulmaz. Üreticiye farklı seçenekler verilir burada. İşte Cat6, Cat9, Cat12 vesaire tarzında. Üreticiler de kendi projeksiyonlarını yapıyorlar. Bu ülkelerde bu hızlar var, bu ülkelerde çok fark etmiyor ya da şu ülkelerde maliyeti bu kadar olur diyerekten farklı seçeneklerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla şu aşamada modem hızı anlamında Samsung'un Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinin bayağı bir avantajı var. Xiaomi'den bahsetmek lazım. Xiaomi Mi 5.
Şimdi Xiaomi'den ben aslında konuşmayı şöyle uygun buluyorum. Var. Evet, çok fazla dillendirdik firmayı. Yok gelecek, yok bir şey yapacak falan. Hiçbir gelişme yok.
Hugo Barra, başında lansmanlarda gördüğümüz abimiz Türkiye'ye geliyor. Qualcomm'larla buluşuyor.
Evet.
Adana kebabını yiyor ama biz göremedik kendisini. Sürekli gelip gidiyorlar ama bir şekilde tam olarak o kafalarında herhalde istedikleri ortamı bulamadılar en azından şu an için. Resmi olarak yoklar ama Mi 5 gerçekten yılın en flash telefonlarından bir tanesi. Snapdragon 820. Dört yönde görüntüyü, şöyle hareket yapmış oldum ama, dört yönde görüntüyü, görüntüdeki hareketleri kompanse edebilen, titreşimleri absorbe edebilen özel bir optik görüntü sabitleme sistemi var ki rakiplerinden önder aldığı alanlardan bir tanesi. En azından jiroskopun hareket yetenekleri anlamında. Orada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir yanlışa düşüldü. İlk lansman yapıldığı zaman mesela Mi 5'in 3 farklı versiyonu tanıtıldı. Şimdi en uygun fiyatlı versiyonu Snapdragon 820'yi frekansını kısmışlar. 1.8 GHz seviyesinde 2.15'lerde.
Evet.
Şimdi bu öyle bir anlatıldı ki ya da öyle bir anlaşıldı ki sanıldı ki Xiaomi'nin Pro modeli Mi 5 Pro'da hız aşırtma var ya da overclock var. Esasında frekanslar sabit kalmakla birlikte Xiaomi sadece bazı belli modelinde frekansı düşürmüş, arada saat hızı farkı oluşturmuş telefonlar arasında kategori farkı koyabilmek için. Ama Mi 5 Pro 128 GB'lık seçeneğe sahip olan model, performans, depolama kapasitesi, ki zaten Mi 5'lerin tasarımı güzel ki Pro modelinde seramik malzeme kullanıldığını zaten biliyoruz. Gerçekten harika telefonlar ama bu telefonların en büyük sıkıntısı ülke ülke planlanan, dizayn edilen telefonlar olmadığı için yazılım tarafında, uluslararası yazılım versiyonları maalesef diğer büyük üreticilerin yazılımları kadar optimize, stabil ya da rahat çalışmıyor.
Evet, bu arada bazı arkadaşlarımız SAR değerlerinden neden hiç konuşmuyorsunuz demiş ama arkadaşlar Avrupa'da satılan tüm telefonlar Avrupa Birliği'nin belirlediği SAR değerlerinin aşağısında olması lazım. Yani sağlığınıza zararlı olacağı bilimsel olarak kanıtlanmış SAR değerleri var. Bunların aşağısında bu telefonlar. Bu yüzden konuşmanın pek bir anlamı yok çünkü mesela diyelim ki SAR değeri Avrupa Birliği standartlarında 2,5'sa kilogram başına bildiğim kadarıyla o da hani
kafa ve vücut için
ayrı vücut ayrı ayrı belirleniyor. Bir telefonun ki 2 ise şimdi buna kötü demek bilimsel olarak anlamsız çünkü iyi mi kötü mü bilim de söyleyemiyor bunu.
Şu var zaten dediğin gibi hepsi o testleri geçemeyen yani bu arabaların çarpışma testleri evet. Gibi giremiyor zaten ama giren telefonlar arasında SAR değeri daha düşük olanlar var isterse ama vücuda daha zararlı olanları var. Orada da arkadaşlar yıllardır Samsung'un bir üstünlüğü var. Samsung'un SAR değerleri genelde bayağı agresif, iyi anlamda agresif oluyor. O noktada aklımda kalanı söylüyorum tabii. Tüm detaylıca baktığım bir konu değil. Tek tek tüm markaların verilerini çıkarmak lazım. Teknik özel kısmında bazı markaların değerlerini göremiyoruz maalesef. Her üretici de bu konularda şeffaf değil. Ama aklımda kalan Samsung'un SAR değerleri genelde oldukça iyi düzeyde bunu biliyorum.
Z5 Premium multimedya ve kameralıklı bir telefon olarak kullanmayı önerir misiniz?
Öneririm. Hiç sıkıntı yaratmaz o konularda. Eğer almak istiyorsan o modeli.
Yani şöyle bir şey var. Z5 Premium multimedya derken 4K ekranı için alıyorsan eğer 4K ekranı video oynatırken dahi BBS Player'dan 4K'yı desteklemiyor. Onu
kendi
uygulamasını
kullanması lazım.
Kendi uygulamasında kullanman lazım. Kendi uygulaması da her kodeyi açmıyor. Belli kodekteki 4K videoları açabiliyor. O telefonun 4K ekranı aslında 4K
ya şu var. Zaten şimdi O ekran boyutunda 2K 4K arasında farkları da çıplak gözle kullanım mesafesinden sezebilmek de çok kolay değil.
Yok 4K ekran var ama kullanamıyorsun. Yani 4K ekran tamam 4K ama işte sistemi Full HD çalışıyor. O çok garip bir olay.
4K için de öyle ama genelde hani ben abi zaten bu telefonu kafama koydum ama film izliyorum, oynuyorum, müzik dinliyorum diyorsan her türlü işin hakkıyla yapar onu söyleyelim. Ama
öyle 4K gerçekten.
Özelinde belli kriterleri dikkate alman gerekiyor kullanırken.
Ama o fiyat sınıfında dersen hani iddialı bir telefon mu dersen şu anda ne yazık ki iddialı bir telefon değil. Sony PlayStation oyunlarını mobil platforma taşımak istiyor. Siz nasıl yorumlarsınız Mesut Bey demiş. Arkadaşlar PlayStation oyunlarını mobil platforma taşıyacak diye kesin bir açıklama yok. Bu arada bunu belirtelim. Bazı başlıklar sadece kullanıcıların ilgisini çekebilmek adına o şekilde atıldı. Sony sadece mobil oyun geliştiren bir stüdyo kurdu. Yani bu God of War'ı mobilde göreceğimiz anlamına gelmiyor. God of War'da adamların çok baba has konsollar için ayrıca oyun olarak geliştirilmedi. Hep remake'lerini yayınladılar. Böyle bir şey yaparsa tabii ki iyi olur ama hemen buradan onu çıkartmayın. Yani daha farklı oyunlarda görebilirsiniz o tarafta.
Z5 Premium'un Hi-Res kulaklıklarını tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederiz. Kulakçı kulaklıkları başarılı.
Evet. Galaxy S7 Edge 3300 değer mi almaya? Yani o eğer 3000'den üstüne bir para verecekseniz değer.
Bütçe sorunu yoksa değer ama evet. Şimdi Note 5 ile arasında 1000 lira fiyat farkı var. Note 5 alırsan neden geri kalırsın? Hiçbir şeyden geri kalmaz.
iPhone 6 Haziran ayında alınmalı mı sizce? Bence iPhone 6 almayın artık. Net söyleyeyim onu.
Aynen. Yani ya
ben iPhone 6 geleceği düşündüm. 3 sene kullanacağım, iPhone alacağım falan diyorsanız artık alınmaz cihazlar sınıfına girdi. 1 GB bellekli iPhone'lar büyük ihtimal ileride hız konusunda büyük sıkıntılar yaşayacaklar.
iPhone 5 SE LG G32 mi demiş. iPhone 5 SE'nin zaten üretimi de durdu. Bu saatten sonra iPhone 5 SE'yi ben tavsiye etmem açıkçası.
Snapdragon 830 hakkında hiç konuşmuyorsunuz denmiş. Hiçbir şey yoktu o yüzden konuşmuyoruz.
Bir rivayete göre 8 çekirdekli olacağı söyleniyor ama yani 8 çekirdekli olması termal profil, termal haritalar ki Snapdragon 820'de süper soğuk çalışan bir işlemci değil arkadaşlar. Sonucunda yüksek performans bindirdiğiniz performans gerektiren uygulamaları açmaya başladığınızda uzun süreli kullanımda karakteristiği ufaktan bir miktar değişiyor. Her platformda olduğu gibi o seviyedeki ama 8 çekirdekli olmaz diye düşünüyorum. Fakat üzerine ne koyarlar? Bunu bekleyip göreceğiz. Bunların hepsi şu anda dedikodu aşamasında. Yılın sonlarına doğru belki görebiliriz.
Gear VR nasıl diye sormuş bir arkadaşımız. Gear VR için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada bir tane spam yapan bir arkadaş var artık onu engelleyeceğim. Gear VR arkadaşlar satın alabileceğiniz bir telefon için geliştirilmiş en iyi bence VR gözlük.
Bence de.
Gerçekten çok etkileyici özelliklere sahip. Telefonla beraber eşlenik çalışması mükemmel. Ama orada bir sorun var. Onu net bir şekilde söylemek lazım. Şimdi bildiğiniz gibi Samsung'un AMOLED ekranlarında standart RGB dizilimi yok. Aynen. Daha farklı bir dizilim kullanıyorlar. Pentel dizilim ve bu pentel dizilim her bir modelde değişiyor biraz daha. Daha fazla farklı piksel kullanıyorlar. Biraz büyütüyorlar, biraz küçültüyorlar. Geliştirmeye çalışıyorlar. Ama hala daha o tam IPS gibi net keskin görüntüler alamıyorsunuz. Samsung VR'ın da, Gear VR'ın da en büyük sıkıntısı bu. Taktığınız zaman kaskı gözlüğü kafanıza beyaz renklerde pikseller o kadar kalitesiz hale geliyorlar ki rahatsızlık veriyor. Yoksa genel olarak diğer renklerdeki deneyim mükemmel. Ben en iyi VR deneyimini açıkçası G4'le yaşadım. G4'ün ekranı mükemmel keskin, süper detaylı, izlemesi rahat. VR bir deneyim yaşatıyor. Çünkü 2K ekran IPS ve RGB dizilimi var. Beyazda da siyahta da aynı RGB dizilimden yararlanıldığı için piksel aralıkları değişmiyor. Siz de net bir görüntü görebiliyorsunuz. Çin'den alabileceğiniz 30-50 dolar aralığındaki herhangi bir gözlükle iyi bir deneyimde yaşayabilirsiniz o.
Bu arada keskinlik derken biz ekran görüntü kalitesinden doğrudan bahsetmiyoruz arkadaşlar. VR deneyimi esnasındaki olaydan evet. Bahsediyoruz. Yani ikisi arasındaki farklı günlük kullanımda değişkenlik
çünkü
gösteriliyor.
Çünkü VR deneyiminde doğal olarak lensler pikselleri daha rahat görmenizi sağlıyorlar. Telefona çok yakından aynen. Baktığınız için. Bu da biraz etkileyebiliyor. Mesut Bey, Samsung'un 950 serisi SSD'sini mi tek başına kullansak daha iyi olur yoksa 850 serisini RAID yapsak mı? 950 altak gitsin ya.
Aynen öyle.
Hiç RAID'le falan uğraşma. RAID çok sıkıntılı bir durum zaten anakart üstündeki şeyleri kullanırsanız.
Bu arada 850-950 demişken Lumia 950 alalım almayın.
Evet. Onu yani Windows direkt. Phone'lardan uzak durun arkadaşlar. Şey yapmayın.
Bu arada hani merak edenler olabilir. Gerçekten detaylı bir inceleme için test ürünü istedik. Telefonlar piyasada olmasına rağmen hala test ürünü konusunda bir hareketlilik aksiyon yok. İncelememizin sebebi bu. Biz tabii ki platformun artlarını eksilerini söylüyoruz. Belli fiyat segmentini almayın diyoruz ama incelemek ve tüm detaylarını anlatmak istedik. Fakat henüz test cihazı gelmedi. Onu
bu söyleyeyim. Arada elimizdeki cihazları son olmuş. Ben çok uzun bir zamandır S6 Edge Plus kullanıyorum ve çok memnunum bu telefondan. Şu an için fiyatı yüksek kaldı tabii ki.
2600-2700 civarında yavaş yavaş manasızlaşmaya başladı.
Evet, o tarafta Note 5 çok iddialı. Ben şu anda kendime telefon alacak olsam, gidip mağazaya para verecek olsam büyük ihtimalle ben Note 5 alırdım kendime.
Muhtemelen ben de öyle yapardım. Evet,
bir tane Note 5 sahibi olurdum
şu an. Şeyi söyleyelim bu arada, yine gelen sorular var. Nexus 5X ve Nexus 6B faktörü var bir taraftan. Google'ın kendi telefonları iş ortaklığıyla yaptığı. Biz 5X'i inceledik. İncelemesini sitemizde ve YouTube kanalında bulabilirsiniz. 6P'yi inceleyemedik. Şunu söyleyelim. 5X fiyatı iyi ama performans olarak yine bir adım geriden gelen bir telefon. Benim orada tavsiyem, eğer bulabiliyorsanız Nexus 6P'yi alın. Çünkü zaten bu telefonlar Nexus cihazları olduğu için ülkeden bağımsız olarak güncelleme Google'dan gelmeye devam ediyor. Nexus 6P gerçekten güzel bir cihaz. Gerçekten başarılı bir cihaz. Ama onda da şu sorun var Mesut. Nexus 6P'nin arkadaşlar Çin ve Çin dışındaki ülkeler için ülkelere yolladığı cihazlarında modem farkı var. Mesela Avrupa uluslararası versiyonundaki modemin desteklediği band sayısı az olduğu için modemden maksimum randımanı almak çok kolay değil. Eğer Nexus 6P almak istiyorsanız telefon 4.4'lüğe yakın bir telefon ama modem tarafını iyi araştırın. Orada sonra kısmen olsa zayıf performans elde etmeyin.
Arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım kafanızdaki birçok soruyu giderebilmişizdir. Canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Bu artık son canlı yayınımız değil.
Her perşembe
uzun aralar vermeyeceğiz. Her perşembe eğer ikimiz de Türkiye'deysek, hasta değilsek değil mi?
Teknik imkanları veriyorsa.
Evet, inşallah karşınızda olacağız bundan sonra. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.